Ağır Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Gökalp Hocam, Onur Hocam, Akın Hocam ve Oktar Hocam'la beraber güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah.
İnşallah.
İman hakikatlerinden bahsedeceğiz. Kur'an mucizelerinden ve ağır zaman alametlerinden, ağır zamanda olduğumuzu tekrar hatırlayacağız ve onlardan bahsedeceğiz inşallah. Evet, iman hakikatleriyle başlayalım hocam. Engerek yılanından bahsedelim inşallah. Engerek yılanı biyomimetik bilim dalında kullanılan bir canlı. Yani bilim adamları engerek yılanına inceleyerek, engerek yılanına bakarak bir konuya çözüm arıyorlar. Bu konu ne? Onu inceleyelim. Engerek yılanının göz altlarında, gözlerin hemen uç kısmında, ağza yakın kısımlarında ufak çukurlar bulunuyor. Bunlara pit adı veriliyor. Bu çukurlar vesilesiyle engerek yılanı 1 derecenin 300'de 1'i kadar ısı değişimlerine, bakın 1 derecenin 300'de 1'i, çok hassas bir ısı değişimi, saniyenin 10'da 1'inden daha kısa bir zamanda algılıyor engerek yılanı. Bu çukurlar vesilesiyle. Maşallah. Bu çukurlara pit adı veriliyor. Dolayısıyla engerek yılanı ne yapabiliyor? Bu ne kolaylık sağlıyor engerek yılanına? Besin bulmasını kolaylaştırıyor. Çünkü karanlık ortamlarda dolaşıyor. Gece olduğunda engerek yılanı karanlık bir ortamda, örneğin bir fareyi hemen yerini anında tespit ederek uzaklığını, mesafesini ona saldırarak onu avlamış oluyor, besin bulmuş oluyor. Hangi peki sektörde biz bunu uyarlamaya çalışıyoruz, engerek yılanını inceliyoruz bilim adamları? Savunma sanayinde. Savunma sanayinde uçaklara şu özellik eklenmeye çalışıyor. Kendilerine yöneltilmiş, uzaktan yöneltilmiş bir füzeyi, kendilerine doğru harekete çıkmış bir füzeyi önceden tespit edebilmek. Böylece uçak ona göre bir tedbir alıp, ya da bu uçak değil, herhangi bir binaya da ya da bir merkeze de uygulanabilir. Bu füzeyi önceden eğer tespit edebilirlerse, dolayısıyla engellenmiş olacak. Evet, Texas Üniversitesi'nde profesör olan John Pierce şöyle diyor. Hava kuvvetleri biyolojik sistemi taklit ederek daha iyi bir füze dedektörü yapabilecek mi? Biz esasen yılanın organının hassasiyetine örnek alıyoruz. Gördüğünüz gibi, değil mi? Son teknolojiyle günümüz teknolojisini düşünelim. Çok ileri gibi gözüküyor, değil mi? Çok ileri gibi görüyoruz ama doğaya baktığımızda çok daha bu teknolojinin fazlası var. Niye? Bilim adamları bir ürün geliştirecekleri zaman bu canlılara bakıyorlar. Bu canlılardaki o sistemin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorlar ve bu yıllar sürüyor. Dolayısıyla böyle hiç basit gibi olmayan, basit olmayan bir sistem. Bu sadece bu engerek yılanındaki pitleri düşünelim, o çukurları düşünelim. O çukurlarda çok fazla sinir var. Bu sinirler vesilesiyle anlıyor ısı değişimini. Sırf bu organı düşünelim. Bu organ sonradan gelişmiş, sonradan yılana kazanılmış olamaz. Niye olamaz? Çünkü mutasyonla veya doğal seleksiyonla. Çünkü yılan yaratıldığı andan itibaren besine ihtiyacı var. Ve bu organ, bu pitler eğer olmasa yılan olduğu ortamda ne yapacak yılan? Hayvan avlayamayacak, besini bulamayacak. Dolayısıyla yaşamı devam edemeyecek. O yüzden ilk yaratıldığı andan itibaren bunlar gerekiyor. Ve ikisi de aynı anda tabii oluyor. Ve bu sinirlerin de, bakın şu açıdan da düşünmemiz lazım. Çok fazla sinir var dedik orada. Bu oradaki sinirlerin de sayısı az olsa o organ işlevini yerine getiremeyecek. O sinirlerin tam bir şekilde şu anki sayısıyla olması gerekiyor orada. Allah Müminin suresinin 21. ayetinde şöyle bildiriyor: şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders, ibret vardır buyuruyor. Evet.
Maşallah.
Yani biz buradan şimdi ders alacağız. İbret alacağız. Neden? Çünkü çok ibretlik bir konu. Yani ısıyı görebilme konusu, yani ısıyı görmek. Bu fikir bile insanoğluna canlıları inceledikten sonra gelmiş olan bir fikir. Yani öyle bir fikir bile daha akılda yok. Yani onun icat edilmesi, mühendislerin bunun üzerinde kafa yorup profesörlerin projeler geliştirmesi ve o cihazın icat edilebilme sürecinin başlaması için evvela bir fikir olması lazım yani. Değil mi? Isıyı nasıl görebileceğiz? Isı farklarını algılayan bir kamera yapılabilir mi? Bunun da fikir aşamasından bile çıkışını insanlar Allah'ın izniyle doğadan görüyorlar. Allah onlara, Allah'ın teknoloji rahmeti inşallah, Allah doğayı vesile ediyor, canları vesile ediyor. İnsanlar ondan ilham alıyor. İnşallah. Ve teknolojimiz bizim ilerlemiş oluyor maşallah. Yani tab süreç başlangıcından sonuna kadar biz her haliyle inşallah Rabbimizin tecellisiyle, Rabbimizin izniyle ancak hareket edebiliyoruz. Maşallah.
Tabi bunları araştırdığı zaman insan görebiliyor. Yoksa her şey müfet oluyor insana. Allah korusun.
Evet. Mesela nasıl görüyoruz dediğimizde zaten gözlerimiz var, görüyoruz yani doğduğumuzdan beri zaten olan bir şey. İşte nasıl duyuyoruz? Kulaklarımız var tabii ki. Dışarıda da ses çıkıyor zaten. Yani sabit bir ses var diyorlar. İşte bu sesi de zaten kulağımız olduğuna göre yani duymamız son derece normal. Veyahut da koklamamız, tatmamız falan. Yani bunlar her şey, hepsi çok normal şeyler gibi geliyor. Fakat bir bakıyoruz detayında işte ses dediğimiz şey dışarıda yok. Yani ses dalgaları var ama dışarısı tamamen sessiz. Yani çıt yok dışarıda aslında. Mesela şu anda biz burada uydu sinyalleri var değil mi? Mesela uydu televizyon, uydu yayın yaptı, uydunun yayın yaptığı dalgalar var. Veyahut da radyo dalgaları var. Biz bir ses duyuyor muyuz şu anda? Hiçbirimiz bir ses duymuyoruz uyduyla ilgili. Herhangi bir uydu kanalı veyahut da işte ne bileyim bir radyo kanalının sesini duyuyor muyuz? Duymuyoruz. O anlamda çıt yok değil mi etrafta? Aynen öyle. Bizim şu anda duyduğumuz ses de aslında aynen o şekilde bir dalgadır. Sadece biz kulağımız olduğu için onu duyabiliyoruz. Veyahut da gözümüze bakıyoruz, bir et parçası, işte beynimizle bağlantısı var, elektrik sinyali olarak iletiyor görüntüyü. Dışarıda aslında ışık da yok. Zifiri karanlık ve saydam aynı zamanda atomun yapısına baktığımızda. Hiçbir şey gözükmüyor normalde. Ama Allah göz diye bir organ yaratıyor ve o fotonları algılayabilecek bir organ. Allah'ın yaratmasıyla inşallah ve biz o şekilde görebiliyoruz. Yani vücudun hangi detayına baksak mesela bizim işte öksürmemiz dahi mesela çok basit bir şey gibi geliyor değil mi? Mesela boğazımıza bir şey kaçıyor birden öksürüyoruz. Ya yani, veyahut da hapşırıyoruz mesela hapşırma mekanizması var insanda. İşte insan şey diyebiliyor zaten boğazıma bir şey kaçtı işte veyahut da burnum kaşındı hapşırırım bundan doğan ne olabilir ki gibi geliyor. Fakat aslında bunların hepsi DNA'da kodlu artı işte kasları var mesela öksürmeyle ilgili kas olması gerekiyor. İlgili yerlerde, göğüs boşluğunda veyahut da boğazda kas olması gerekiyor. O kasların çalışabiliyor olması gerekiyor ve bizim kontrolümüzde olması gerekiyor. Veyahut da o istenmeyen anda bizim kontrolümüz dışında da çalışabiliyor olması gerekiyor. Ya bunların hepsinin entegre olması lazım birbirine. En sonunda diyoruz ki biz hapşırabiliyoruz. Yani bu bile basit bir şey değil. Allah'ın o DNA'da kodladığı ve yarattığı bir şey. Dolayısıyla hepsi ayrı ayrı. Bizim şükretmemiz gereken bir şey olmuş oluyor inşallah.
İnşallah. Evet. Şimdi bu atomdan bahsetti Akın Hocam. Ben de biraz elektron detayına gireyim. Canlılardaki normalde mesela canlıların yaşaması için en basit gereken şey enerjidir. Enerjinin sağlanmasına biz baktığımızda ise elektron seviyesinde yani her ne olursa olsun mesela şeker alıyor vücuttan dışarıdan ne besin alırsa alsın eninde sonunda vücut bunları bir nevi pillere, ATP'ye dönüştürmesi gerekiyor. Bunun için de atomları kullanıyor. Hidrojen atomlarını kullanıyor. Bu bakterilerde de olan bir sistem. Yani bu evrimciler basit falan diyor tek hücrelilere. İlkel canlı diyorlar. Halbuki göremedikleri için harikayı, oradaki muhteşemliği cahillikten söyleniyor bu söz. Halbuki oradaki detaylar o kadar muazzam ve güzel ki inşallah baktığımızda biz orada zaten teknolojinin en üstün seviyesini görüyoruz. Yani Allah'ın yaratmış olduğu, her şey yaratan Allah tabii ki inşallah, insanın yani elinin değmediği diyelim, canlılar dünyasında çok çok üst düzey bir teknoloji var inşallah. Şimdi bakın onunla ilgili hemen bir video göstereyim ben. Burada biz ne göreceğiz? Elektronların transferini göreceğiz. O yüzden buna elektron transport zinciri diyorlar. Elektron yani atomun içerisinde bulunan ve hacmi hesaplanamayacak kadar küçük olan, kayda alınmayan bir parça. Elektronlar bunlar. Ama bir özelliği var elektronların. Hidrojen iyonları, moleküler oksijen, bu yemek tarifi gibi. Şimdi bu tarifeyi vereceğiz. Buradan enerji çıkacak. Su, bildiğimiz su, H2O. Ve biyolojik pil. Bakın soldaki iki tane fosfat halkası var. Şu pembe renkli olanlar. Pardon. Sağda da bir tane büyük pembe halka var. Onunla birleşince bir enerji. Şimdi birleşti ve ATP oldu. Yani 3 fosfatlı adenozin haline geldi. Bu bir biyolojik pil olmuş oldu inşallah. Şimdi bitkilerde kloroplastta, hayvanlarda ve insanlarda ve birçok bakteride de, mitokondride inşallah, zarındaki elektron transport zincirini görüyoruz. Şimdi burada mavi renkte gördüğümüz bir protein. Hücrenin zarının arasında ilişkilendirilmiş olan bir protein. Buradaki proteinin yanında başka bir protein daha var. Ubiquinin. Bunu da biraz sonra göreceğiz. Ve burada şu an videonun başladığı yeri ben söyleyeyim. Elektron yukarıdaki hidrojen iyonlarından aşağı doğru indikten sonra aşağıdaki eğim farkından dolayı elektronlar oradaki proteinlerce yakalanıp buradaki mavi renkli proteine verildi. Yani bu önceki aşamasını anlatmıyoruz. Bundan sonrasını anlatıyoruz. Elektronlar şimdi ubiquinonla diğer bir proteine naklediliyor hücre zarından.
Ya niye taşıyıcı bir protein olsun? Ya elektronu hakikaten verir. O da bir sistem. Arada taşıyıcı protein olmaz. Olmayınca da bütün sistem çöküyor zaten. Taşıyacak bir proteinin olması yani bir kere bir mucize. O da sistemin Allah'ın yarattığı tarafından yaratıldığını kanıtlıyor.
Evet. Ve bunun sonuna zaten enerji çıkıyor. İlla ki elektronun sonuna kadar taşınması lazım. Evet, devam edelim. Şimdi biraz sonra Ali Demirsoy'un da kendi kitabında sözünü ettiği bir proteini göreceğiz. Bakın sitokrom C. Ne diyor Ali Demirsoy? Bir sitokrom C'nin kendi kendine oluşması bir maymunun daktilo başına geçip insanlık tarihini yazması kadar düşük bir olasılıktır. Ama biz inancımız gereği buna inanmak zorundayız diyor. Şimdi burada hızlı hızlı hiç ayrıntısına girmeden gösteriyorum. Fakat buradaki işlemi izleyen herkesin bir fikri olmuş oluyor. Yani buradaki proteinler ne yapıyor? Elektron taşıyorlar. Bildiğimiz atomun içerisinde enerji yüklü parçacığı taşıyorlar. Ve bunun sonucunda da çeşitli proteinlerin yine aktivitesi sonucunda en sonunda ATP üretiliyor. Yani biyolojik pil enerjiye dönüşmüş oluyor. Bakın şimdi peki bu proteinlerin bilgisi nerede diye baktığımızda işte burada. Az önce izlediğimiz engerek yılanının, doğadaki bütün canlıların, bakterilerin, bizim bütün hücrelerimizin, hücrenin içerisindeki bütün yapıların bilgisi nerede diye baktığımızda onun genetik materyalinde yani DNA'da. DNA'ya baktığımızda ne görüyoruz? Bakalım şimdi ne göreceğiz? DNA'ya inceliyoruz. Onun üzerinde bazı harfler var. Bunlar bir molekül. Moleküllerin yan yana dizilimiyle oluşmuş şifreler mevcut. Şimdi bu harfler yan yana geldiğinde bir anlam çıkıyor. Yani bir cümle ortaya çıkıyor. Burada bir gen var. Burada şimdi bir şey yazıyor. Mesela burada az önce videoda izlemiş olduğumuz ubiquinin isimli veya sitokrom C isimli proteinlerin bilgisi olsun. Ama muhteşemlik şu. Burada özellikle anlatmak istedim. Sadece harf var DNA'da ve onun yorumundan yani o harfin, o şifrenin sentezinden protein ortaya çıkıyor. O protein ne yapıyor? Elektron yakalıyor. Atomun içerisinde hacmi dahi hesaplanamayacak kadar küçük olan ama enerjisi büyük olan parçacığı tutup zararsız bir şekilde transport edecek. Onu nakledebilecek özellikle bir yapı, bir molekül sentezleniyor. Burada ne var? Çok üstün bir bilgi var. Elektronu yakalamaktan bahsediyoruz. Bu yani havada uçan kuşu yakalamak veya herhangi başka küçük bir canlı yakalamaktan bahsetmiyoruz. Elektronu yakalamaktan bahsediyoruz. Son derece nükleer ve detaylı bir işlem. Atom altı bir işlem.
Saniyede elektronu 1000 kilometre evet, hızla dönüyor.
Evet, kimi atomlar öyle. 2000 ile 100 bin kilometre arasında hıza sahip olan elektronlar var değil mi yörüngelerinde. Onu yakalıyor protein ve onu hiçbir zarar vermeden çevreye başka bir yere naklediyor ve kendi üzerinden ona veriyor. Yani böyle çay bardağı verir gibi. Yani çay bardağını sen bana veriyorsun. Ben Oktar Hocam veriyorum. Böyle yani taşıması ne kadar kolay ve zararsız olabiliyor aramızda. Elektron da bu şekilde taşıyabiliyor bu
ya proteinler. Elektron o kadar ufak bir şey ki.
Ve çok küçük bir şey.
Kim kim neyi taşıyor yani nasıl evet, taşıyor bu?
Zararlı olma bir şey, ihtimali de yüksek. Yani küçük bir şey. O yüzden kaçıp böyle başka yerlere gidip kontrolsüz bir enerjinin çevreye zarar vermesi gibi. Yani bir küreciğin sürekli çevreye zarar verilmesi gibi zarar verme ihtimali de yüksek bir şey. Elektron, serbest evet, bir elektron. Onu da kaçırtmıyor. Ve o enerjiyi son derece kontrollü bir biçimde bütün canlılar, bakteriler, insanlar, bütün hayvanlar, bitkiler hepsi bu elektrondaki enerjiyi kullanarak bizim vücudumuzdaki enerji pilciklerini, ATP'nin sentezi sağlanmış oluyor.
Evet.
İşte DNA'daki o bilgiyi proteinin elektronu yakalamak üzere kadar, hassas olabilecek kadar derin bir bilginin o şifrede yazılı olması ancak üstün bir aklın eseri olur. İnşallah.
Şimdi ben bu Ali Demir söylediğine taktım. Ne diyordu Ali Demirsoy? Einstein diyordu Einstein'a. Şimdi bakın diyor ki Einstein diyen Ali Demirsoy. Bir sitokrom C'nin yani oradaki proteinlerden bir tanesinin dizilimini oluşturmak için olasılık sıfır derece kadar azdır. Yani o imkansız diyor kısacası. Yani canlılık eğer belirli bir dizilimi gerektiriyorsa, belirli aminoasit dizilimini, bu tüm evrende bir defa oluşacak kadar az olasılığa sahiptir denebilir. Ya da diyor bakın ya da oluşumunda bizim tanımlayamayacağımız doğaüstü güçler görev yapmıştır. Ya da Allah yaratmıştır diyor. Ha, evet. Yani imkansız diyor ya da Allah yaratmıştır diyor. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun değildir. Yo, bilimin öyle Allah'ın varlığını inkar etmek gibi bir amacı yoktur. Bilim bu amaçla başlamaz ki. Bilim objektif olarak bakar. Allah'ın yarattığını ispatlıyorsa ki doğadaki her şey Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Bilim adamı bunu kabul eder. Öyle bir konusu yoktur bilim adamının. Yani ben illa Allah'ın varlığını inkar edeceğim. Mutlaka materyalizm denen saçmalığa inanacağım. Bu bilimin amacı değildir. Bilim objektif olmak zorundadır. Objektif olduğunda da Allah'ın yarattığının delillerini gördüğü anda ki doğa yaratılmıştır. Bunu kabul eder. Yoksa kalkıp da böyle 19. yüzyıldan Sümerlerden kalma abuk sabuk pagan inançlarını savunmaz. Bilimin böyle bir amacı yoktur. Devam ediyor. Sitokrom C'nin belli bir aminoasit dizilimini sağlamak, yani insandaki en az 100 bin kabul edilen proteinlerden bir tanesini alıyor bakın. 100 bin protein var, o bir tanesinden bahsediyor. Dizilimini sağlamak, bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır. Şimdi bu cümle, maymunun daktiloda hiçbir şey yazamayacağını herkes bilir. Yani insanlık tarihini zaten hiçbir insan da yazamaz da. Maymun bir kelime bile yazamaz. Demek ki ne diyor burada? Yani sitokrom C'nin kendi kendine oluşma ihtimali imkansızdır. Evet. Yoktur böyle bir ihtimal.
Veya iddia eden varsa da komik bir iddia evet. Demek istiyor.
Ama diyor, yani bu imkansız ama diyor, ben diyor yaratıldığını, çünkü bir şey tesadüfen olan bir şey oluşamıyorsa bir müdahale vardır ve Allah'ın müdahalesidir bu. Yani ya o ya odur değil mi? Tesadüfen olamıyor diyor, Allah'ın yarattığı ortaya çıkıyor. Ama diyor ben bunu kabul etmiyorum diyor. Gene de diyor ben diyor maymunun diyor daktiloda yazma ihtimalini de kabul edeceğim diyor. İmkansızı kabul edeceğim diyor. E ne diyelim Allah'a kul fikir versin Ali Demirsoy ya. Böyle abuk sabuk bir, yani bu bilim adamlığı değil ki. Evet. Bu pagan rahipliği. Yani pagan rahipliği nasıl sorulmuş? Zaten Habertürk'e davet ediyorlar onu bizim programa. Telefonla Yiğit Bulut davet etmiş. Telefon açıyor. İşte programa gelin katılın diye. Ben dağdayım şimdi gelemem diye cevap veriyor. Dağa çıkmış. Daha kaçmış oradan şey demiyor, katılamıyor programa.
Zaten bu iddia yani ne demek? Değil mi? Gelin beni alın hastaneye götürün demek. Yani tedaviye ihtiyacım var demek. Yani insan böyle bir şeye inanır mı ya? 5 yaşındaki çocuk bile inanmaz şu anlatılanlara.
Ya o da inanmıyor zaten. Onun için mesela bir arkadaşı diyor ki Ali diyor sen hakikaten diyor bu evrime inanıyor musun diyor. O da kızmış ona yani böyle. Yani şimdi bıraksınlar bu işleri. Zaten onun için kaçıyor yani hiçbir yerde ortada karşımıza çıkamaz. Mümkün değil öyle. Yani hocamızdan zaten fellik kaçıyorlar ya, her yerde.
Bunların ağababaları kim? Richard Dawkins. O gelemiyor. Kaç kere ilan verildi. Hocamız gazeteye ilan verdi. Yurt dışındaki Times evet. Değil mi? Birçok ünlü gazete. Buyursun gelsin açık oturumda karşılaşalım diye.
Tabii benim katıldığım radyo programında bakın hocamızın adına ben. Radyo programında önce o konuk olarak katılıyor. George Galloway denen İngiliz parlamenterin, Müslümanları da seven bir İngiliz parlamenterin Radio Talk Sport'te bir kanal var İngiltere'de. 2006 yılında orada program yapıyor. Richard Dawkins'i davet ediyor. Oradaki hocamızı sevenler de hemen öğreniyorlar bunu. Diyorlar ki George Galloway'in bilgisi yetmez Richard Dawkins'i baş etmeye. Hemen telefonda bizi arıyorlar. Siz hocamızı temsilen katılır mısınız diye. Ben de hocamızın izniyle o programa dahil oldum. George Galloway de severek kabul etti yani ikisini karşılaştırmak üzere. Benim girdiğimi duyunca yani hocamızın adını duyunca hemen kaçmış. George Galloway bizi bağladı. Telefonda bağlandık Türkiye'den. Ben evrimin geçersizliğini anlattım. Dedi ki Richard Dawkins programa katılmayı reddetti son anda. Fakat merak etmeyin dedi. Ben onu getireceğim dedi. Katılacak dedi yani. Ben bağlayacağım onu dedi. Kaçtı ama dedi ben onu geri getireceğim dedi. Hakikaten 15-20 dakika sonra bağlandı. Hiç cevap yok. Sanki ben o programda hiçbir şey söylememişim. Kitabını tanıtıp kaçtı. Kapatıp kaçtı. Daha sonra Kanal 4 yöneticileri bizim İngiltere'deki konferansımıza geldiler. Hocamız bizi konferanslara gönderiyordu üniversitelere. Evet. King's College of London diye dünya ünlü bir üniversitesi. Çok beğendiler. Dediler ki sizi Richard Dawkins'e karşı karşıya getirelim. Ve Kanal 4'te zaten adamın programı var. O kanalın yöneticileri. Yani adamın program yaptı. Richard Dawkins'in program yaptığı kanalda benimle karşı karşıya getirecekler. Tamam dedim. Siz merak etmeyin, Türkiye'ye dönseniz de biz size bağlantıya geçeceğiz. Mutlaka organize edeceğiz dediler. Tamam dedik. Hakikaten bizim bir iki ay sonra yeniden İngiltere'de bir üniversitelerde bir turumuz vardı. Aradılar bizi. Geldiğinizi buraya geldiğinizi öğrendik. Richard Dawkins'e karşı çıkarmak istiyoruz sizi. Tabii dedik, çok iyi olur. Tamam dediler. Tamam biz sizi arayacağız dediler. Sonra aradıklarında ben dedim ki canlı program olsun dedim. Adamın zaten kendi kanalı. Tamam dediler, Richard Dawkins'le konuşalım, size haber verelim. Konuştular. Ya dediler, Richard Dawkins canlı program istemiyor. Bizim teklifimiz şu, yani Richard Dawkins'in teklifi şu. Benim konferansıma gelecekmiş, orada oturacak. Öyle çekecekler bizi. Sonra beraber müzeye gideceğiz, fosillerin başında çekecekler. Sonra da o kanalını alacak, onu istediği gibi konuşacak. Benim bütün konuşmaları kesecekler, yayınlayacak. Ya dedim, yok, canlı yayın olacak. Öyle deyince kaçtı hemen. Hocamız gazeteye ilan verdi. Gelemiyor adam, gelemez, gelemeyecek. Zaten onun için şimdi en son uzaylılar demeye başladı. Evet. İşte bendir Darwinist bir dünyada yaşamak istemiyorum dedi. Uzaylı demek zaten bunu yaratan bir akıl vardır. Yani dünyada tesadüfen hayat olamaz demektir evet. bu. Evet. Onu kabul etti. Kim diyor? Allah dememek için haşa. İşte uzaylı diyor. İşte uzaylıyı kim yarattı? Diyecek Allah yarattı diyecek yani en sonunda da. Hani böyle ufak ufak şimdi şey diyor, dönüyor. Yani ben diyor evrimi artık savunamayacağım. Allah yarattığını artık. Evet. Bütün dünya kabul ediyor. Ben de ufak ufak böyle hani uzaylılar şey diyerekten böyle yumuşak bir geçiş yapayım. İnşallah. Aşamasında inşallah. Bütün dermisinin durumu bu.
Tabii. Hocamız dedirtiyor inşallah. Yani tabii. Artık bu çalışmaların sonunda 32 yılın sonunda inşallah artık dinsel iman hakikatlerinin bütün dünyaya çok rahat ulaşılabilir bir şekilde sunulmasının sonucunda artık hiçbir evrimci tesadüfler olabilir kelimesini söyleyemiyor. Artık Darwinist dünyada yaşamamak istiyorum. Bir gücün ve iradenin varlığını kabul ediyorum gibi kelimelerle artık Allah yarattı diyecekler. Çünkü bu yani doğrusu bu, mantıklısı bu, gerçek bu. Bir de güzel olan, iyi olan sonuç bu. Yani en iyisi, en güzeli bu. Ya Darwinist dünyada yaşamak veya evrim var demek çok zor bir şey. Sıkıntılı bir şey. Hem vicdanını zorluyor insanı, hem boşa kafanı zorluyor. Hayalperest bir dünyaya itiyor. Bilimden uzaklaştırıyor. Birçok kötülüğü var. Ki olan katliamlar değil mi? Faşizm, Darwinizm, yani kafe faşizm ve komünizm belalarını saymıyorum. Onun dışında sadece sosyal hayattaki kısa şeylerini söylüyorum. Her yönden kötü bir şey. Zaten en güzeli Allah yarattı demek. En güzeli değil mi? Allah ne güzel yaratıyor. Sonsuz kudretin tecellisini görüyoruz.
Allah'la güzel her şey. Tabii, inşallah. Evet, inşallah. Dedim bir örnek verelim. Bakın bir yalanı savunmak için binlerce yalan söylüyorlar. Nasıl zorlanıyor şimdi bakın bir evrimciye. Basit bir soru soruyor hayat nasıl başladı diye. Ender Elvacıoğlu bakın. Habertürk kanalına çıkmış şimdi. Çok basit bir soru soruyor. Yani bu evrimi savunuyor işte. Tesadüfi savunuyor. Ya diyor sen diyor hayat nasıl başladı bir anlat bakalım diyor.
Nasıl tarif eder misiniz bana?
Nasıl?
Can nasıl başlıyor onu söyleyin.
İlk canın başlangıcıyla ilgili.
Neden mi? Nasıl? Onu yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil.
Tabii.
Bazı dedin ki bizi hiç bilmeyenler seyrediyor.
Bir gülüyor önce. Kendinden emin hareketler yapmaya çalışıyor ama zaten kendinden emin falan değil. Yani bir yalan savunulmaz ki. Yani. O da biliyor yalan olduğunu. Şimdi bakalım ne diyecek.
Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var.
Şimdi hep bu evrimciler zaten bunu hep yaparlar. Çeşitli deneyler var, çeşitli yayınlar var. Zaten bir olgu, zaten kabul edilmiş falan. Ya bırak bu işleri, bir delil getir bakalım değil mi? Böyle varsa fosilin veya bilimsel bir delilin, bir açıklaman, onu söyle.
Kitabımızda da onu şey yaptık, yazdık da.
Kitabımıza şey yaptık. Bu böyle delil olur mu? Kitabımıza herkes kitabında istediğini şey yapabilir. O delil değil bu.
Anlat da anlayalım değil mi?
Şu anda bilim henüz bunu canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil.
Kitaba bunu şey yapmış demek. Kitapta bunu yani yapmış yani.
Evet, yani orayı bilmiyorsunuz. Nereden bileceğim yani?
Demek ki tek sayfalık bir kitap, tek cümlelik. Bilim bunu şey yaptı, tamam bitti yani.
Bilim bunu
yani
şey
bilmiyoruz, tamam bitti bunu, kitabın, konusu işte, bitti.
Allah affetsin yani kitapta biz bunu ne yaptık, yaptık. Tabii. Ne yaptın? Ben bilim bunu bilmiyor diyor, ondan sonra cevaba bak. Ama ne kadar sıkıntı değil mi yani, bu ne kadar zorlayıcı evet. bir şey. Küçük düşürücü, insan bu duruma düşer mi? Bir de Allah'ın huzurunda ne duruma düşeceğini insanın tabii. düşünmesi lazım. Asıl evet. o konu yani. Allah'ın huzuruna getirilecek, sorulacak. Sen hayatın tesadüfen başlamayacağını biliyor muydun? Biliyordum diyecek.
Tabii.
Proteinlerin tesadüfen olamayacağını biliyor muydun? Biliyordum. Tabii. Tek tek hepsinin hesabını verecek değil mi? Tamam. Bütün delillerin böyle Allah'ın yaratmasının inşallah.
Bilmediğiniz bir şey nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz?
Sistemi bilmediğim bir şey değil.
Bu de bilmediğim bir şey değil diyor. Demin ne diyordu? Bilim bunu bilmiyor diyor. Şimdi ne diyor ki? Bilim ben bunu bilmediğim bir şey değil diyor. Bakalım ne biliyormuş.
Bugün evrim kuramı artık neredeyse evrim bir olgu zaten de.
Ya bana yaşamın nasıl başladığını söyleyin o zaman ilk. Şimdi yaşamın başlangıcının nasıl olduğunu bana 2 kere 2 4 kadar net söylemeniz gerekiyor. Eğer bilim yapıyorsanız. Hayır. Çok.
Hayır. İşte. Çok net, ilk defa samimim doğru bir şey söyledi. Bilim yapıyorsanız dedi, hayır dedi.
Bilim yapmıyorum.
Bilim yapmıyorum. Yani ne yapıyorsun? Pagan rahipliği yapıyorum ben. Evet. Tamam yap, kimse bir şey demez. Ama söyle, ben pagan rahibiyim de. Pagan rahibi kıyafeti giy, evet. Git istediğin yerde, istediğini anlat. Evet. Kimse bir şey demez ona.
Ben doğaya
takıyorum. Ama bunu böyle bilim adına, toprağı. Değil mi? Çıkıp böyle utanır insan yani. Zaten utanıyor da belli yani, evet. Sıkılıyor. Evet. İşte şey yaptık diyor, gülüyor falan, bir şeyler böyle. Garip kelimeler sarf ediyor.
Evrimcilerin şimdi o taktiği de çok önemli, onu da deşifre etmek lazım. Şimdi evrimcilerle böyle sohbet ettikten sonra hiçbir delilleri olmadığı için belli bir süreden sonra şöyle bir şey, şöyle bir mantığa geçiş yapıyorlar. Mesela işte ilk hücreyle ilgili mesela demagoji yapıyorlar. Onun bir demagoji olduğu anlatılıyor. İşte ilk hücrenin oluşamayacağı. İşte ara formlarla ilgili işte şeyler söylüyorlar. Olamayacağı ve olmadığı anlatılıyor. Ondan sonra bir bakıyoruz. Karşı tarafta hiçbir delil olmayınca ama işte evrim bir olgu şu anda dünya çapında kabul görüyor. Bu evrime delil mi şimdi bu?
Ya buradaki en önemli konu bunlara şu ana kadar kimsenin soru sormaması. Yani bunlar şöyle oldu, böyle oldu deyip geçiştiriyorlar olayı. Şu ana kadar hep bakın böyle oldu, koydular iki resim, buradan buraya geçti, buradan böyle oldu. Bütün medya basın yanlarındaydı, kimse karşılarında değildi ki. İlk evet. defa dünya üzerinde ilk defa bir insan, hocamız değil mi? Evet. Adnan Oktar çıktı karşısına ve onlara sorular sordu, bunların yalan olduğunu evet. yüzleri, bütün dünyaya ispat etti. Ve bu yayınlar hiç durmadan, arkası kesilmeden devam ettiği için de darmadağın oldular.
Evet. Yani bu yayınları söylediği, evet. kurduğu cümle şu. Evrim vardır, o halde evrim evet. vardır. Yani. Ne vardır deyince, evrim vardır dedik ki diye cevap veriyor. Ya bırakın bunu bu işleri, devam edelim bakalım ne diyeceğim.
Şu anda, şu noktada, 2 kere 2 4 diyorsunuz ya, o şekilde bilim yok.
Biraz önce öyle biliyorum, bir biliyorum diyor, bir bilmiyorum diyor, bir daha bilmiyorum diyor falan böyle.
Ben size şunu sorayım, kaç yaşındasınız?
Evet. Yani işte bu kepazenin durumu bu işte, yani bu Darwinizmin durumu. Buna gerek yok. Yani bıraksınlar bu işleri. Devlet su işleri. Yani bu işin, yani bu artık yapacak bir şeyi yok yani bunun. Hocamız bunu ezdi. Bakın İngiltere'ye gittik. Bir tane itiraz gelmedi elhamdülillah ya. Ben yani hep itiraz edenler olurdu yani. Yani 3 ayrı konferans, 12 bin kişilik toplantı, evrim standımız var orada, fosilleri koyduk. Geliyorlar başına, ya diyorlar, yani ben evrimci değilim diyor. Bak hemen özür dileyerek başlıyor, utana sıkıla. Ama diyor evrimciler diyor mesela diyor şunu söylüyorlar diyor. Ne cevap verelim diye. Bak bütün sorular böyle geldi. Bir kişi ya evrim yok diyorsunuz da öyle değil demedi. Bir tane itiraz gelmedi Allah'ın dilemesiyle. Nasıl oldu bu işte? Allah razı olsun hocamız. Balyoz gibi indi dünya çapında yani böyle yani bilimsel olarak. Evrimin üzerine balyoz gibi böyle yani öyle bir şey değil. Yani hep boksa benzetiyoruz böyle. Bir kodu oturtmadı. Yani ringten dışarı uçtu gitti Darwinizm böyle maşallah. Yerle bir oldu Allah'ın dilemesiyle. Bu işte onun için Dawkins diyor zaten. Yani uzaylıların demesinin sebebi o. Artık anlatamayacağını biliyor. Evet. Kimse anlatamayacağını biliyor. Artık televizyonda görüyor muyuz hiç öyle evrimciler şeyler? Hiç. Hocamız geldiğinde mesela o programa, Habertürk'teki programa hocamız geliyor. Hocamız geldiğinde yandaki odayı kilitleyip saklanıyorlar. Yani koridorda dahi karşılaşmamak için özel olarak kapıyı kilitliyorlar yani böyle. Kardeşim sen o zaman ne savunuyorsun ki onu yani inanmadığı şeyi zaten diyor. Yani bilim yapıyor musun diyor değil mi Ender Ali Hocaoğlu'na? Hayır diyor. Yani bu çok net bir cevap yani. Bunun bilimle alakası yok Darwinizm. Ama Darwinizmin kökünün kazınmasının önemi işte bela olması yani dünya çapında bela meydana getirmesi. Deccaliyetin sistemi olması. Yani Mehdiyet'le Deccaliyet arasında boğaz boğaza bir savaş var bilimsel i̇nşallah. Olarak inşallah. O da Darwinizm. Bunun Deccaliyet'in ana şeyi Darwinizm ve materyalizm. Onun için PKK var olabiliyor. Yani Darwinizm olmasa, Darwinizm üzerinde komünizm olmaz. Komünizm olmasa da PKK var olamaz. Evet. Onun için ortadan kalkması çok önemli. Onun için ilmi çalışma, i̇nşallah. Fikri çalışma PKK'ya karşı son derece i̇nşallah. Önemli. İnşallah.
İşte bütün bu olaylarda tabii en önemli şey işte iman hakikatlerinin anlatılması. Bunların tesadüfen olamayacağını. Değil mi? Doğaya ne atfediyorlar? Akıl, şuur, Değil mi? Seçicilik atfediyorlar. Ya taş toprak suyun nasıl bir seçiciliği var? Koyalım karşımıza, her gün görüyoruz. Etraf taş toprak dolu, su dolu. Yani hadi seçsin bir şey de görelim nasıl oluyor, bunu bize bir göstersinler. Düşünün bakın, biraz önce senin de anlattığın gibi mesela biyomimetik dediğimiz şeyde canlılık doğayı taklit ediyor. İnsan doğayı taklit ediyor. Yani oradan bir şeyler alıyoruz. Evet. Yani sen 21. yüzyılın teknolojisinin çok daha üzerinde bir teknoloji var doğada. Yani doğayı eğer bu insanlık doğayı taklit ediyorsa, demek ki doğadaki bu canlıları da yaratan, değil mi? Bu teknolojik ürünleri yapan bir mühendislik var, değil mi? Mühendisler var ortada. Demek ki bunu taklit edildiğine göre o zaman doğadaki bu muhteşem sistemi kim yaratmış? Böyle şeylerden bir tanesinden bahsetmek istiyorum şimdi. Gecko. Gerçekten Gecko, burada göreceksiniz şimdi resmini koyabilirsek. Bakın burada görmüş olduğunuz, izleyicilerimiz zannetmesin bu fotoğrafı ters yapıştırdığımızda, normal camdan bir tavana tutunuyor şekilde bu Gecko kertenkelesi. Burada görmüş olduğunuz bu kertenkele 100 gram ağırlığında bir kertenkele. Ayaklarındaki yapışma sistemi bilim adamlarını etrafına toplamış ve bunun ayağındaki yapışma sistemine benzer bir şeyi yapmak için bilim adamları, matematikçiler, biyokimyacılar hepsi bir araya gelmiş. Ve bu şu anda bunun üzerinde çalışmalar yaptılar. Şimdi buranın diğer slide'a geçebilir miyiz? Bu kertenkelenin ayağındaki yapışma sistemi başka hiçbir canlıda yok. Sistemin en hayret verici özelliği, kumdan ve tozdan hiçbir şekilde etkilenmiyor. Gekolar üzerinde kumlu ortamlar deneyler yapmışlar, cam şeyler koymuşlar etrafına. Kumda yürüdükten sonra rahatlıkla bu cama hiçbir sorun olmadan tırmanabildiği, tavanına yapışabildiği gözükmüş. Gerçekten de muhteşem bir sistem var. Bu yapışma sistemi şimdi günümüzün teknolojisinin çok ilerisinde. Biliyorsunuz selobantlar tozlandığında veya kumlandığında hemen yapışkanlık özelliklerini kaybediyorlar. Ama Gecko'nun ayağındaki bu sistem ne tozdan etkileniyor ne de herhangi başka bir şeyden etkileniyor. Hiçbir zaman bozulmuyor. Slide'ı koyabilir miyiz? Bakın burada görmüş olduğunuz Gecko'nun bu mucizevi yapışma sistemi ise hiçbir kimyasal yok içinde. Yani ayaklarının altında tutkalımsı bir madde yok. Yapışmayı sağlayan faktör, bir geri gelebilir miyiz? Bakın burada görmüş olduğunuz ayaklarının altında bulunan çok sayıda mikroskobik tüycük. Tüycükler görüyorsunuz burada şeyle, sarıyla çevrili yerde gözüküyor.
Çok fazla sayıda
tüycük var. Gecko'nun tek bir ayağında yaklaşık 2 milyon kalın tüy var. Ve bu her kalın tüy de sanki bir ağacın dalları ayrılması gibi daha küçük tüylere ayrılıyor. 1000 tane küçük tüycüğe ayrışıyor. Ve böylece Gecko'nun tek bir ayağındaki bu tek bir tüycük sayısı 2 milyara ulaşıyor.
Maşallah.
Çok acayip bir sistem. Bakın insanın kafatasında biliyorsun 100 bin adet saç oluyor genelde. Şey olarak. Eğer saç tellerimizin sayısı Gecko'nun tüm tüycüklerin sayısına eşit olsaydı, bakın şimdi şeyi slide'ı değiştirebilir miyiz? Bir futbol sahasında büyüklüğündeki bir yere sığdırabilirdik ancak bu tüycükleri. Ya düşünün, yani 100 gram bir canlıdan bahsediyoruz burada. Ve onun parmak uçlarından bahsediyoruz.
Çok küçük
bir alanda. Ya çok küçük bir alanda muhteşem büyük bir işler var. Eğer bu sayılar az olsaydı kertenkeleye yüzeye biliyorsunuz yapışamayacaktı. Çünkü tüycükler kertenkelenin bastığı yüzeyde hiçbir boşluk bırakmıyor. Ve bu da aslında o kadar yakın bir temas sağlıyor ki bu şeylerde. Ortaya moleküler bir çekim kuvveti çıkıyor. İşte bu çok büyük bir mucize. Yani moleküler bir çekim kuvveti çıkıyor. Bakın yapışma sistemi sadece bu. Peki bu moleküler çekim kuvvetinin gücü ne? Yani ne kadar bir gücü kaldırabilir diye bilim adamları araştırıyor. Uzmanlar 120 kiloyu kaldırabildiğini, 100 gramlık bir canlının 120 kiloyu taşıyabildiğini görüyorlar. Hayret ediyorlar. Eğer bu bizim insanın parmak uçlarında olsaydı, bakın şöyle bir görüntüyle karşılaşabilirdik. Şu hareketi rahatlıkla bir kamyonu parmaklarımızla tavana asılı durduğumuz durumda taşıyabilirdik. Şimdi burada ne sormamız gerekiyor? Yani burada bu canlının kendi özelliği mi bu? Tabii ki bunu yaratan Yüce Rabbimiz, değil mi? Bu özellikleri Gecko'ya verdiği ortaya çıkıyor.
Maşallah.
Yüce Rabbimiz Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü, değil mi? burada görmüş oluyoruz.
Mutasyonlar böyle bir teknoloji da haberi yok. Doğal seleksiyonların değil mi? Yani hiçbir şekilde ne milyonlarca sene ne mutasyon ne doğal seleksiyon hiçbir şekilde böyle bir teknoloji oluşturamaz. Böyle bu kadar 2 milyar tüycük olduğu zaman işte herhangi bir yüzeye kusursuz bir şekilde yapışmasını ve çok güçlü yapışmasını. Ve şimdi aynı zamanda şöyle de bir özelliği var. Mesela o normalde o kadar güçle yapışan bir şeyin çıkması da çok, çok zor olur.
Tabii.
Ama bu normal çok hızlı bir şekilde yürüyebiliyor yapıştığı yüzeye.
Saniyede 6 adım atıyor evet.
Saniyede 15 kere yapışıp evet. Şey yapabiliyor. Kaldırabiliyor.
Normal var gösterelim
evet, onu. Öyle bir şey olsa çıkarması oraya tutunması bir mesele olur tabii. Yani.
Evet filmimizi.
Şimdi mantık gereği şurada izlediğimiz teknoloji insanoğlu nasıl olduğunu araştırır. Nasıl olduğuna bakar. Bu nasıl tesadüfen oldu acaba diye araştırmaz ki. Buradaki tekniğin detayının ne olduğunu araştırır, onu bulmaya çalışır.
Bak gittikçe dallara ayrılıyor. Microscopic particles in the window are also charged. With these different charges. Tabii camdaki parçacıklarda elektrik yükü var. Ayağındaki evet. Atomlarda elektrik yükü var. Dolayısıyla bir çekim kuvveti oluşuyor. Normalde çok zayıf. Yani öyle camda yürüyemez. Ama çok yüzeyi genişlediği için o parçacık sayısıyla evet. Çekim kuvveti o kadar büyüyor ki işte o zaman 120 kiloluk bir ağırlığı kaldırabilecek evet. Duruma geliyor. Böyle bir yapışma kuvveti. Ama biraz önce Gökalp hocamın da anlattığı gibi bir kere yapışıp bir daha ayıramazlar yani o kuvvetten. Evet. Halbuki o özel hareket sistemiyle dakika saniyede 15 kere bunu yapıştırıp çıkartabilecek evet, bir sisteme de sahip.
30 derece açı yapınca yüzeyle oradaki Van der Waals bağlarının etkisi kalkıyor. Bir de öyle bir sistem var. Yani sistemin başından sonuna her yerindeki detaydan bir tanesi eğer olmazsa o zaman kullanılamaz duruma geliyor. Yeteri kadar kuvvetli olmazsa veya ne bileyim suda yapışmazsa veya kumlu yüzeyde yapışmazsa mesela hayvan yürüyemiyor değil mi? O tip yüzeylerde zaten sulak yerlerde yaşıyor. İlerleyemiyor. Yapıştığını çıkartamazsa yine ilerleyemiyor.
Bir kere yapıştığını çıkaramaz. Nasıl çıkarsın? Evet. 120 kilo kuvvet yani gerekiyor.
Bütün bu detayın baştan sona kadar bütün yaşadığı ortamı bilen akılla birlikte, aklın değil mi? Ürünü olduğu ortaya çıkıyor burada inşallah. Onun yaratması yani Allah'ın yaratması olduğu her yerine, her şekline ortada.
Adam diyor ki bunu taş, toprak, onlar karar verdi bunun bu olmasına. Yani tesadüfen oldu diyor. Adam buna inanıyor dediğim gibi yani.
Şunu da Gekola hatırlatmak istiyorum. Mesela yürürken bir ayağını kaldırdığında yine dengesi kaybolup düşmüyor.
Evet.
Değil mi? Orada bir ayağı daha azalmış oluyor. Kuvvet, tutuculuk bakımından. Ama diğer o üç ayağıyla o an sağlam bir şekilde tutunup yürümesine devam ediyor.
Maşallah.
Maşallah.
Kamuflajla ilgili resimler göstereyim ben de. Evrimcilerin hiçbir şekilde açıklayamadığı bütün konular gibi konulardan bir tanesi. Mesela burada bir kelebek var. Baktığımızda normal kuru bir yaprakla tamamen aynı şekil, desen ve renkte. Hatta bazı yerleri çürümüş gibi gözüküyor ama normal bu canlının herhangi bir kısmı. Hiçbir şekilde çürüme vesaire benzeri bir şey yok. Burada yine işte kertengele benzeri bir canlı var. Bu canlıda şöyle bir özellik var. Mesela ağaçla aynı renkte ama aynı zamanda da kuyruk tarafında da başına benzer bir yapısı var. Bu da şuna yarıyor. Normalde bir canlı başka bir canlıya saldıracağı zaman ilk başta başına saldırıyor etkisiz hale getirmek için. Bu canlıyı da görünce başına saldırıyorum diye kuyruğuna saldırıyor. Kuyruğu kopsa bile sorun olmuyor. O sırada zaten kaçmış oluyor bu canlı. Bu canlıya sorsak daha önce kuyruğunu gördün mü diye yani cevap verebiliyorsa görmedim diyecektir büyük ihtimal. Dolayısıyla kendisinin buraya böyle işe yaramayan sadece kaçmak amaçlı bir şey yerleştirmesi mümkün değil. Bakın yine burada da yapraklarla beraber birçok kelebek var. Şunların kelebek. Yine başka kumun içerisinde yassı bir balık görüyoruz burada. Aynı desende. Şimdi bu şey çok önemli. Mesela şu alttaki yaprak, şu üstteki bir canlı. Bu yaprak gibi bir yapısı yok. Bu normal hayvan hücresi var üzerinde. Bakın şurada da kafası var. Yani bunlar tamamen hücre yapısı olarak birbirinden farklı. Bu çok mucizevi bir şey. Yani hani detayını bildiğimiz zaman yani bitki hücresi çok alakasız bir şey. Hayvan hücresi çok alakasız bir şey. Görüntü olarak bir bakıyoruz aynı görüntüye sahipler. Mesela evet. Bakın. Burada da yine bir yaprak var. Yani daha doğrusu çekirge. Şurada bakın. Çürümüş gibi bölgeleri dahi var yani. O kadar inandırıcı.
Kusursuz bir yaprak
bir
yani.
Bu hayvanların, hepsinin gözlem yapması ve düşmanı olduğunu bilmesi gerekiyor doğduğu andan itibaren. Ve gözlem yapacak hangi, nasıl kamuflaj olabilir, etrafa nasıl kamufle olabilirim diye şeyleri inceleyecek. Evet. Renk belirleyecek, şekil belirleyecek ve bunu kendi vücudunda yapacak. Hayvandan bahsediyoruz ya, beyni bile yok. Sinir düğümü var kafasında. Yani ufacık bu şeylerin. Sen bir profesör olarak bunu kendi vücudunda yapabilir misin?
Kimse yapamaz.
İddia ettiğin şey, sen kendin yapamadığın şeyi iddia ediyorsun küçücük bir hayvana. Yani hangi akıl sahibi insan bunu iddia edebilir yani?
Ve bunu hayvan hücresi olarak yapması evet. lazım. Yani aynı görüntüyü, yani mesela şey gibi düşünelim. Mesela bir kafatası heykeli yapıldığını düşünelim. Bir tanesi camdan yapılıyor. Başka bir tane daha yapılıyor ama o da buzdan. Görüntü olarak aynı evet. ama madde olarak tamamen farklı. Şimdi siz iki ayrı kişiye, mesela birbirini görmemiş iki ayrı kişiye verseniz, siz bir heykel yap, herhangi bir heykel yapacaksın deseniz. İkisi de aynı heykeli yapsa insan bir düşünür nasıl oluyor böyle diye. Bakın buradaki canlıların durumu da aynı. Ne yaprak daha önce hayvanı görmüş, ne hayvan o bitkiyi algılayabilecek bir akla sahip veyahut da bir beceriye, yeteneğe sahip ve DNA'sında böyle bir değişiklik yapacak tabii. laboratuvara ve teknolojiye de sahip tabii. değil hiçbir şekilde. Ya dolayısıyla onların aynı ortamda Allah tarafından bir anda yaratılmış olması gerekiyor.
Bunların mesela desenleri aynı yaprakla canlının fakat genetik kodları tamamen de farklı.
Evet.
Bu da bir mucize. Yani farklı genetik kodun aynı sonucunu verdiğini bilen tek bir akıl olabilir. Yaratıcının aklı. Değil mi? Yaratıcının sonsuz hikmetiyle evet. yaratılmış olabilir. Nitekim de o şekilde.
İnşallah. Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz. Mesela baykuşlardan değil mi? Baykuş dediğimiz mesela kelebeklerin üzerinde baykuş gözleri var. Yani bu nasıl olabilir? Ya baykuş bir kere bu kelebeğin kendisinin düşmanı olan kuşun baykuştan korktuğunu nereden bilecek? Ve kendi sırtına baykuş gözü yapacak. Ya bunların evet. her birini biraz düşünse insan 10 yaşındaki çocuk bile bunun kanaati gelir yani.
Gördüğümüz dokular canlılara sonradan gelmiyor ki. Canlı zaten bununla doğuyor.
Evet.
Bununla gelişimi devam ediyor. Zaten üstünde o şekilde yaratılmış oluyor. O şekilde doğmuş oluyor.
Ya Darwinistlerin hiçbiri gerçekten Darwinizme inanmıyor.
Evet.
Öyle bir şey yok. Zaten buna kimse inanmaz. Hatta mesela dedik ya bu canlı bunu yapamaz diye. Darwinistler bunu bile demiyor. O canlı bile yaptı demiyor. Bunu diyor tesadüf yaptı diyor. Tesadüf ne diyorsun yok. Ve atomlar yaptı diyor. Atomlar bir araya geldi diyor. Cansız atomlar. Dur işte ben kamuflaj yapayım. Dur bir göz yapayım görsün. Ya bu kadar bir kepazelik böyle. Evet. Yani bu demişti ki hocamız hani bunlar tesadüf yaptı diyorlar. Tesadüfü bilimsel olarak kanıtlamak mümkün. Bu çok büyük kolaylık. Yani hemen kanıtlayabiliyorsun. Bilimsel delillerle kanıtlıyorsun. İstatistiksel, matematiksel olarak da kanıtlıyorsun. Tesadüfen evet. olamayacağını. Her bakımdan kanıtlayabiliyorsun. Deselerdi ki yani demişti bizi bu şu dağ yarattı haşa. O da haşa çok acayip akılsızca bir şey. Ama onu nasıl anlatacaksın yani daha yavrum sen deli misin daha yaratır mı? Burada ama tesadüfe yaratmadığını ispatlayabiliyorsun net olarak. Bir de delilleri var. Mesela paleontolojik delilleri var, fosiller var. Değil mi? Nasıl çıktığını gösteriyor, canlıların nasıl başladığını, nasıl yaratıldığını ispatlayan 350 milyon tane delil var inşallah.
Bir de tesadüfen diyorsunuz diyoruz mesela. Çok saçma, çok mantıksız diyoruz. Diyorlar ki biz tesadüf mü dedik diyorlar. Yani hiç biz öyle bir şey söylemedik diyorlar. Ne dediniz diyoruz. Tesadüfen tabii ki diyor.
Tabii ki tesadüfen.
Şimdi bu espri değil yalnız bu. Espri gibi algılıyor. Bakın şimdi bunun doğru olduğunu ispatlıyoruz. Bakın evrimin tesadüfle hiçbir alakası yok. Demek ki evrimin içerisinde tesadüfle ilgili hiçbir şey yok manası çıkar değil mi buradan normal evet. olarak bakın. Çeşit ortaya çıkıyor diyor. Şimdi burada enteresan
tesadüfle bir durum var. Alakası yok. Tesadüf olarak çeşitler ortaya çıkıyor.
Yani türler, çeşitler, tesadüf. Bütün hepsi tesadüfen ortaya çıkıyor. Ama evrimin tesadüfle hiçbir alakası yok.
Evet.
Biz yani bir şey zaten ya tesadüfen olmuştur ya bir müdahale vardır. Sen tesadüfen olmadı dediğin anda müdahaleyi kabul etmişsin demektir. O yani Allah'ın müdahalesidir evet. tabii ki. Yani insan mesela kendi kendini yaratabilir mi? Yani herhangi bir canlı. Hayır. Yokken var oluyorsun. Ben mesela yoktum. Yokken var oldum. Demek ki yaratıldım evet. yani. Bu kadar basit.
Ya da bu arkadaşlar İnşallah. Bu araştırmaları yapmadan önce içkiyi bırakacaklar. Normal o şekilde ayık kafayla bu işlere bakacaklar. Yoksa başka türlü işte sonuçlar çok komik oluyor yani. Evet. Değil mi? Çok evet. kendilerini küçük duruma düşürüyorlar. Yani böyle bir şey nasıl iddia edebilir insan ya? İnsan evet. Hayret içine.
Bu Darwin de öyle. Yani içiyor. Bazen ayılıyor. O zaman normal konuşmaya başlıyor. Mesela bak şimdi normal konuşurken diyor ki teorim diyor sadece birçok kusur ve delikleri olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Thomas Huxley'e mektubu 2 Haziran 1859 sabah 8. Ayık. Sonra öyle kitabı yazmaya başlıyor. Genel bu kitabı yazıyor. Yani kardeşim içme işte ya. Gerek yok yani o kadar. Zaten kafa gidiyor ondan sonra böyle.
Yani yazık. İnsanları kandırıyor. Yani bu esasında çok ciddi bir özel bir yani şeytanın ekibi, şeytan kendine ekip yapmış. Yani bunların hepsini şeytan Allah'a inkar etmek için insanlara gece gündüz değil mi? Hileli düzenler kurarlar diyor komşuya ondan sonra. Adamlar gece gündüz National Geographic, Discovery gibi kanallarda neyi gösteriyor bize? Her şey tesadüfen oldu. Bak görüyor musunuz bu özellik? Tesadüfen oldu. Bu tesadüfen oldu. Bakın evrim bunu yaptı. İnsanları ne yapıyorlar? Allah'ın yolundan ayırmaya çalışıyorlar. Ama ne oldu? Bilimin geldiği son noktada değil mi? Yüce Rabbimiz bize bütün bu delilleri, onların çalışmaları sonucunda bizim elimize verdiği delillerle biz onların sistemlerini değil mi? Hocamız vesilesiyle darmadağın ettik.
Bu çok büyük bir şey. Kısa bir örnek vereyim ben. Geçen gün birisiyle konuştuğumda şöyle evrimle ilgili konuştuk ve şöyle bir şey söyledi. Hani ben evrim var diye biliyordum dedi. Mesela resimler var dedi. İşte böyle insanla maymun arası geçiş böyle resimler var dedi. Evet. Ben dedim evet adı üzerinde resim. Onlar tamamen hayali olarak çiziliyor dedim. Yani öyle bir canlı yaşamış. Tamamen kemiklerin üzerinden nasıl istiyorsa canı kafası nasıl estiyse mesela aynı kemikten yola çıkarak 3 farklı çizim yapılıyor. 5 farklı çizim yapılıyor. Alakası olmuyor birbiriyle. Tamamen çizim ve öyle canlılar yaşamadı dediğimde şöyle şaşırdı. Ben hiç öyle düşünmemiştim. Sanki öyle bilinçaltımda kalmış ki gerçekten öyle canlılar yaşamış gibi bilinçaltımda kalmış dedi. Bakın işte o büyünün etkisi bu. Evet. Ve öyle bir şey olmadığında Allah'ın izniyle hocamız gösterdi tüm dünyayı.
Bir son bir bakın örnek verelim. Koskoca BBC'de bakın. Nasıl propaganda yapıyorlar? Nasıl bir yalanı böyle? Bakın BBC ciddi olarak
kim
kuşların David Attenborough. Yani İngilizce söylemini şimdi David Attenborough bakalım ne diyor. Şimdi uçuşun kökenini açıklayacak. Bunu da büyü yani bu hakikaten büyü. Ya bu kadar abuk sabuk bir şey. Diyor ki bakın Avustralya'da bir tane kertenkele var. Böyle yanlarında gördüğünüz gibi yere gibi bir yapısı olan. Allah bu şekilde yaratmış. Çok açık. Normal bir kertenkele bu. Ne diyor? Bu diyor tehdit edildiğinde diyor. Kabartır diyor bu kenarındaki yapıları. O da yetmezse diyor kaçar diyor. Doğru. Normal yürüyor koşuyor. Şimdi bakın. Koşuyor. Bakın gölgelikten geçti. Arkadan kuş çıktı diye. Civciv çıktı, kuş çıktı. Yani böyle hikaye anlatıyor.
Korkunç bir şey.
Koskoca adam, kıllı kılçıklı adam. David Attenborough. Burada yani uçuşun kökenini açık. BBC'de yapıyorlar bunu. İşte propaganda bu yani. Böyle çizim diyor ki. Yapayım, tabii Hitler'in propaganda bakanı var. Göbels bir yalanı diyor. Ne kadar çok sayıda ve yüksek sesle tekrarlarsan diyor. O kadar kişiyi inandırabilirsin diyor. Yani kepazeliğe bakın. Evet. Bu böyle film olur mu? 21. yüzyılda genetik bilimi var, paleontoloji var, moleküler biyoloji var. Ulan kertenkelenin fosili var 20-50 milyon yıldır aynı şekilde hiç değişmemiş.
Evet.
Öyle ağacın arkasından geçerken bütün DNA'sı değişecek, tüyler çıkacak, kanatlar çıkacak, gagası çıkacak, aerodinamik olacak, kemiklerin içi boşalacak, akciğer sistemi değişecek, bütün genetik yapısı değişecek, bütün yapısı değişecek, kuş olup uçacak.
Kurbağa prense dönüşecek gibi evet. Daha da felaket bir iddia.
Michael Magritch ne diyor? Sayetimizde var. Evet. Ben evrim teorisinin özellikle uygulandığı alanlarda geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum. Gelecek kuşak bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesine hayretle karşılayacaktır.
Evrimci ve ateist olmasına rağmen evet. Söylüyorum.
Ya başka bir bilim adamı da Edim Fredüç'e biliyorsunuz ünlü bir kuş bilimci. Bu dinozorların şeylerden kuş olduğunu, kertenkelenin kuş olduğu ile ilgili iddia ediyor ki şöyle diyor, 25 sene boyunca kuşların kafataslarını inceledim ve dinozorlarla aralarında hiçbir benzerlik bulamadım. Kuşların dört ayaklarından evrimleştiği teorisi paleontoloji alanında 20. yüzyılın en büyük utancı olacaktır diyor. Yani utanç verici bir şey yani. Normal.
Tüm adam, iddialar gibi.
Evet, tüm iddialar gibi bu da çok... Yani adamlar da itiraf ediyor artık, bunu görmüştür. Yani.
David Attenborough olmuş ama orada atıyor da atıyor. Oo, film yapmakla ne var yani? Her şeyi uçurur, uçmuş yani zaten. Orada film yapıp
millete gösteriyorlar. X-Men diye bir film yapıyorlar. Herkes uçuyor, kaçıyor, evrimleşmiş insanlar gösteriyorlar. O zaman tamam, onlar da inanalım. Süpermen'e inanacağız mı? Allah da Süpermen'i özellikle gösterdi. Süpermen uçuyordu, kaçıyordu. Bunlara da delil olsun diye koydular şeyi. Adam felç oldu. Yani yatalak oldu biliyorsunuz. Altındaki şeyi bile artık vakumla alıyorlardı. Yani o duruma getirdi Allah. Acizliğini gösterdi yani.
İnşallah. Evet, inşallah. Kısa bir aramız var. Sonra devam edelim inşallah. Evet, programımıza devam ediyoruz inşallah. Buyur hocam.
İnşallah. Adrenalin hormonu var. Onunla ilgili bilgiler vermek istiyorum ben. Mesela vücudunda pek çok hormon var. Ve bunlar tamamen ihtiyaç olan anda devreye giriyor. Mesela büyüme hormonu büyüme çağının başlangıcında devreye giriyor. Veyahut da işte susadığımız zaman başka hormonlar devreye giriyor. Adrenalin de başka bir hormon. Korku veya heyecan anında beyin böbrek üstü bezlerine yıldırım gibi bir emir gönderir. Bakın. Bir anlık bir emirle korku, heyecan bu tarz bir anda bir anda emir gidiyor ve bu hormon salgılanıyor. Bu hormon salgılanınca vücutta nasıl değişiklikler oluyor? İşte böbrek üstü bezinin iç bölgesinde bulunan hücreler alarm durumuna geçiyor ve acil olarak hormon salgılanıyor. Vücutta adrenalin hormonu beyin, kalp ve kaslar gibi hayati organlara giden damarları genişletiyor. Yani hayati organlara daha fazla kan, dolayısıyla daha fazla oksijen gidiyor. İnşallah. Adrenalin hormonu karaciğere ve deriye giden damarları da daraltıyor. Bakın, kanın o an ihtiyaç duyulan organlara gitmesini sağlıyor çünkü. Oraya giden damarlar daralıyor. Bakın, çok büyük bir olay bu yani. Sadece bir hormonla vücutta bu tarz değişiklikler oluyor. İhtiyaç anında beden gücü ve direnci artıyor bu hormon vesilesiyle. Yani mesela böyle kavga dönüş anlarında özellikle adrenalin hormonu salgılanıyor. Deriye giden kan azaldığı için bir bakıyoruz işte mesela yaralanma durumu oluyor vesaire durumu oluyor. Deride deriye az kan gittiği için kan kaybı az oluyor. Hayati organlara daha fazla kan gidiyor ve bu yüzden de daha fazla oksijen gitmiş oluyor. Tam insanın ihtiyaç duyduğu ve aynı zamanda gücü çok fazla artıyor adrenalin hormonu salgılanınca. Yani tam güce ihtiyaç duyduğu anda yani belki 5 katı 10 katı daha fazla güç kazanıyor. Allah da bir ayetinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz şeytan Allah'a sığınırım. Şüphesiz sizin Rabbiniz şefkatli ve merhametlidir. Nas suresi 7. ayette Allah buyuruyor. Bakın çok büyük bir nimet. Mesela adrenalin hormonunun bir formülü var. Ve bu formülü atomlar, hücreler, şuursuz, beyinsiz, akılsız olan bu hücrelerin biliyor olması gerekiyor. Yani öyle bir şey ki İnsan vücudunda işte bu tarz değişiklikler yapacak. İşte insanın gücünü arttıracak. Ondan sonra işte hayati organlara kan akışını arttıracak. İşte deriye kan gidişini azaltacak. Ve buna benzer çok fazla özelliği var tabii ki. Bir madde üretin dese mesela bilim adamlarına birisi. Hiçbir şekilde bilim adamları kalkıp da böyle bir madde üretemez. Ama insan vücudunda tam olması gereken yerde ve tam olması gereken anda harekete geçiyor bu. Beyinden bir anda demir gidiyor yıldırım hızıyla ve bu hormon insan vücuduna dağılıyor ve birkaç saniye içerisinde insan gereken şekle vücut yapısına kavuşuyor. Bu şimdi çok büyük bir lüks. Yani bu adrenalin hormonu yok diyor hiçbir insan ölmez normalde. Hayatını devam ettirebilir. Ama Allah bir lüks olarak böyle bir anda insanın yaşamını devam ettirmesi için, daha iyi bir şekilde devam ettirmesi için, daha az zarar alması için böyle bir hormon yaratıyor, insan vücuduna koyuyor. Hangi evrim mekanizmasıyla oluşabilir adrenalin hormonu? Ne doğal seleksiyonla oluşabilir? Mutasyon DNA'ya adrenalin hormonu bilgisi mi yazacak? Yani nereye isabet etse orayı tahrip eden, insan DNA'sını bozan, işte burunla ilgili bilgiye geliyor mesela, burunun bütün özelliği gidiyor. Gözle ilgili bilgiye geliyor mesela mutasyon. Gözün bütün özelliğini bozuyor, göremez hale geliyor. Bu kadar böyle her şeyi yıkıp bozan, dağıtan, beceriksiz bir mekanizmadan bahsediyoruz. İşte adrenalin hormonunu yazmıştır diyor evrimciler DNA içerisinde. Yani bunun bir zırva olduğu çok açık. Adrenalin hormonunu da Allah yaratıyor inşallah ve insan vücudu
bir de,
koyuyor.
Şimdi adrenalin hormonu tam gerekli olan sistemlerin üzerinde gerekli olan etkiyi meydana getiriyor. Bu çok önemli. Demek ki yani tam özel olarak tasarlanmış, daha doğrusu tabii tasarlanma olmaz. Allah tasarlamaktan münezzeh, yaratılmış. Çok açık bir şekilde çünkü üstün bir akıl var. Mesela adrenalin hormonu hayati organlara dedik, kan gönderiyor. Hangi organlara gerekli oluyor kan burada? Birincisi beyine gerekli oluyor. İkincisi kalbe gerekli oluyor. Kalbin çünkü atım hacmi de artıyor aynı zamanda. Koroner damarlara daha çok kan gidiyor. Üçüncüsü de gerekli olan kas, değil mi? Güç artması gerekiyor. Hakikaten kaslarda damarlar genişliyor. Nerede azalıyor? Deride azalıyor. Çünkü deride kana ihtiyaç yok o sırada. Değil mi? Deriden çekiliyor ve kaslara kaydırılıyor. Çünkü o bir güç meydana getiriyor. Kaslar ve beyin şekere ihtiyacı var. Şeker miktarını da yükseltiyor aynı zamanda. Bakın kaç tane sistem üzerinde etkili.
İşte suratın öyle anlarda mesela bembeyaz olması, sapsarı kesilmişsin derler mesela. Onun nedeni deriden kanın çekiliyor olması.
Evet, deriden yani çekiliyor. Korku kas anında, dokusuna kaydırılıyor. Yani olması gereken yere gidiyor. Tam tersi olsa, kastan kaydırılıp deriye gitse, halsizleşir insan, güçsüzleşir, yerinden bile kıpırdayamaz. Yani bütün diğer sistemlerde aynı etkiyi bile meydana getirse, bir sistemde yanlışlık olsa yine olmuyor. Aynı zamanda şimdi kan damarlar genişliyor ama kanı devran ettirecek, yani kanı dolaştıracak bir güce ihtiyaç var. Hakikaten de öyle oluyor. Hem kalp atım hacmi artıyor, hem de kalbin hızını arttırıyor. Ritmini de arttırıyor aynı zamanda. Yani bakın kaç tane sistem üzerinde özel alıcıları olduğu için bu etkiyi meydana getiriyor. Kalpte alıcıları var. Koroner damarlarda aynı şekilde. Kas damarlarında bu şekilde. Aynı zamanda şekeri arttıracak alıcıları var. Değil mi? Birdenbire karaciğerden, şeker depolarından şeker ayrılıyor. Ve o da kana karışıyor. Şeker miktarı da yükseliyor aynı zamanda. Göz bebekleri mesela büyüyor. Değil mi? O ışığa hassas görüş netliğini de arttıran bir şey. Yani karanlık bir ortamda bile insanın görüşünde bir gelişme meydana geliyor. Kan basıncını yükseltiyor. Dokulara oksijen gitmesi gerekiyor. Bunun hepsi üstün bir akıllı oluyor belli ki. Tabii ki yaratılışı gösteriyor bu yani çok açık bir şekilde ve iman hakikatleri tabii bunlar. Yani bu bir tane hormon bu.
İnşallah.
Bunun gibi 100.000 tane protein var görevi olan vücudumuzda inşallah.
İnşallah. Çok hayati mekanizmalar var. Mesela bir tanesini ben göstereyim inşallah. Vücudumuzda terleme de çok önemli bir fonksiyon. Çünkü vücut sıcaklığının ne olduğunu 100 trilyon tane hücrenin hangi sıcaklıkta ne yapabileceğini, kapasitesinin ne olduğunu bizim vücudumuzdaki 100 trilyon hücrenin hepsi hakim o bilgiye. Ve özellikle terleme gerektiği zaman vücudumuzda deriden sıvı deri hücrelerinden dışarı salgılanıyor. Ve bir kimyasal prensip var. Eğer oradaki sıvı, yani ısınınca ne olursa buharlaşır. Ama buharlaşması için ısı alması gerekiyor. Dolayısıyla ısıyı alıp buharlaşırken ısıyı aldığı canlıyı, yani suyun derisinin üzerinde bulunan canlıyı da soğutmuş oluyor. Bu bir kimya kuralı, bu bir basit ama çok çok fonksiyonel bir kural inşallah. Şimdi bakın onunla ilgili bir video var, onu göstereyim ben. Biri alabilir miyiz?
Bir de
mi? O zaman var burada. Pardon, teknik bir altyapı. Evet, geldi görüntünüz. Şimdi, pardon.
Ve bunu da çoğu insan bilmiyor normalde. Hani insana bile sorsanız hani işte karpuzu kesiyorsunuz mesela güneşin altına koyuyorsunuz. Niye serinlediğini belki çoğu insan bilmiyor.
Burada terlemeyi görüyoruz. Derimizde bunlar kıllar. Çok büyük ağaç gibi görünen şeyler. Bu da derimizin yüzeyindeki deri hücreleri, ölü deri hücreleri. Buradan bakın ter sıvısı salgılanıyor. Sıvı tabi yüzeye geldiği zaman ne oluyor haliyle? Yüzeyde bu ter, bakın şimdi buharlaşacak. Buharlaşırken ne yapması lazım? Isı alması lazım. İşte ısıyı deriden aldığı gibi buharlaşırken derimizi, dolayısıyla vücudumuzu soğutmuş oluyor. Bunun temel prensibi bu. Ve bakın şu an buharlaşıyorlar. Buharlaşırken de derimiz soğuyor. Dolayısıyla vücudumuzu tamamını soğutmuş oluyorlar. Bu bir prensip. Bu kontrol edilen vücudumuzun bir koruma yöntemi. Şimdi ne yapacaklar? Bu insan vücudunun kapasitesini ölçmek açısından. Şimdi bir tane itfaiye yerine bütün güvenlik için gerekli olan donanımını yerleştirdikten sonra ne yapıyor? Vücut sıcaklığını ölçüyor. 36 derece. Normal insan vücudu sıcaklığı. Ve şimdi burada tam 1100 dereceye kadar çıkan alevin sıcaklığı olan bir ortama girecek. Burada 45 saniyede dışarı çıkması gerekiyor. Böyle bir görevi var. Orada tatbikat yapılıyor. Şimdi bakın. İçinde 36 derecelik bir canlı var. İnsan vücudu kendi bedenini yaşıyor. Ve 1100 derecelik sıcaklığın içerisinden bu kıyafetleriyle geçiyor. Yani dile kolay bir rakam, bayağı yüksek bir rakam, 1100 derece. Her ne kadar kısa bir sürede dursa içerisinde çok ciddi etkilenir insan vücudu evet. Bundan. Bakın yanmaz kıyafetlerin içerisinde geçiyor. Tabi bu arada saniyeler ilerliyor. Vücut tabi hali yüksek seviyede terleme işlemini gerçekleştiriyor. Yoksa canlı yaşayamaz. Değil mi? Ölür. Yani yanmasına gerek yok. Vücut sıcaklığı artık belli bir seviyenin üstüne çıkınca enzimler ne olur? Deaktif olurlar. Aktivasyonunu kaybederler ve ölürler.
Yani 10 derece artsa zaten.
10 derece değil zaten 36-42'ye çıktığı zaman hipotermi oluyor değil mi?
Hipertermi oluyor tabii. Dayanamıyor insan zaten hemen orada ölüm meydana geliyor çok kısa bir süre içerisinde.
Şimdi bakın deneyin sonucu. İnsanoğlu 45 saniye boyunca 1100 derecelik sıcak ortamın içerisinden geçti. Son derece yüksek derecede bak hararet olmuş. Yüzündeki ter damlacıklarından da belli. Ama şimdi şaşırtıcı bir durum var. 45 saniyenin sonucunda tekrar vücut sıcaklığını ölçüyor. Ve kaç derece çıkıyor? 37 derece. Orada Fahrenheit yazıyor, onu çeviriyor 37 derece. İşte bu Allah'ın kusursuz üstün bilgisinin sergilendiği yaratışı, yaratma sanatı. Çünkü eğer insan vücudu 40-42 dereceye kadardan sonra vücut ısınmaya devam ederse ölüyor. Aynı şekilde bunun alt sınırı da var 36 derecenin. Onun için 36 derecede vücudu her zaman tutması gerekiyor. Yalnız bu bir tane evin bir tane odasının sıcaklığını ayarlamak gibi bir konu değil. Ki yani mesela yazın veya kışın insanlar yaşarken bir odada değil mi bir evin bile evin bir odasının bile sıcaklığını sabit tutması için çok ciddi teknolojik altyapı gerekir. Evet. Ya bir derece çünkü çok hassas bir durumdur. Her an oynayabilir. Biz farkında değiliz. Yaşadığımız ortamda 4-5 derece, 10 derece mesela sıcaklık gibi çıkıyoruz. Belki fark etmeyiz. Ama vücudumuz için bu çok ciddi bir değer. Eğer 42 derecenin üstüne çıkarsa insan vücudu ölüyor. Aynı şekilde aşağısına düşerse de ölüyor. Bu otokontrolü sağlayan, gerekli sıvıyı gerektiği kadar salgılayan, çünkü fazla sıvı da salgılasa bu sefer susuzluktan ölür. Her türlü durumda her türlü dengenin muhakkak bütün vücutta salgılanması gerekiyor sinir sistemi tarafından. İşte bu da Allah'ın bize kontrol eden yani üstümüzde her zaman için Allah'ın bir kontrolünün olduğunu bize gösteren bir delil inşallah.
Yani vücudun içinde termometre var. Bu çok şaşırtıcı bir şey. Hayret verici bir şey. Ve mükemmel çalışıyor. Yani vücudun her tarafında ısıyı eşit tutuyor.
Evet.
Değil mi? Ve ısıda dışarıdaki ısı ne olursa olsun. Mesela orada ter bezleri çalışıyor. Tamam. Ter gönderiyor. Ne kadar su buharlaşınca ısı ne kadar düşer ve hep 37'ye kadar getiriyor. Orada duruyor. Nereden biliyor? Kim bilebilir bunu? Hiçbir bilim adamı bilemez. Ne kadar su buharlaşınca ne kadar ısı kaybolur? Bakın bu çok hassas bir hesap. Ve ne kadar ısı kaybında ısı kaybettikten sonra 37 derece olur ısı. Evet. Muazzam bir sistem. Peki üşüdüğünde ne oluyor? Bir de öyle bir sistem var yani tamam. Havada soğuyor bu sefer dışarıda veya vücut ısı düştü diyelim. Bu sefer tam tersi bir mekanizma meydana geliyor. Deriden çekiliyor kan. Hani soluklaşır morarmalar meydana gelir.
Evet.
O da yetmiyor. Bu sefer titreme mekanizması devreye giriyor. Kaslar kasılma ve gevşeme emri veriyor. Niye? Vücut ısısı yükselsin. Çünkü kas kasılıp bırakıldığı zaman yani titreme meydana geldiği zaman daha doğrusu çenesi titriyor insanın kolları bacakları değil mi? Böyle bir titreme meydana gelir. Isı üretiliyor. O ısıyla yine 37 dereceye getiriliyor. Dışarıda ısı kaç derece olursa olsun. Tüyler diken diken oluyor mesela böyle. Onlar da bir miktar ısı üretiminde faydalı oluyorlar. Yalnız insanda değil bu. Başka canlılarda da var. Bakın şimdi mesela bir örnek verelim.
Bir de kısa bilgi verelim. Mesela şimdi evet. Evrim mekanizmasıyla bunun oluşması imkansız. Çünkü devrimciler her canlının her mekanizmasını milyonlarca senede oluştuğunu iddia ediyorlar. Yani sadece şu mekanizma olmasa bir insanda veyahut da herhangi bir canlıda zaten ömrü hayatı boyunca ısısını koruyamayacağı için mutlaka türünü devam ettiremeden mutlaka hayatını kaybedecek. Yani bir güneşte bile kalsa yanlışlıkla zaten hayatını kaybedecek. Hatta soğuk bir ortamda kalsa yanlışlıkla bunu kendisi düzeltemeyeceği için yine hayatını kaybedecek. Dolayısıyla her canlının bu terleme mekanizması veyahut da titreme mekanizması olan canlıların bir anda yaratıldıkları anda tüm bu sistemlerle beraber yaratılmış olması gerekiyor. Yani beyinle irtibat olması gerekiyor. Ter bezlerinin olması gereken yerlerde yaratılmış olması gerekiyor. Oradan kanalların suyla bağlantılı olması gerekiyor vücut içerisinden. İşte gerekli hormonların ve sinirsel bağlantıların hepsi olması gerekiyor ve bunun kendi kendine işiyor olması gerekiyor. Yani bunun tesadüfen olması, yani milyonlarca sene de değil, isterse katrilyonlarca sene olsun, hiçbir şekilde böyle bir şey olması imkansız. Bir anda olması gerekiyor. O da Allah'ın yaratmasıyla inşallah.
Bir de her hücre bu bilgiye sahip. Yani biz 100 trilyon hücremiz var. Her hücre bunlara sahip. Yani her hücre, bu sadece birkaçını saydık işte, titreme, şey diğer şeyler, terleme. 200 bin çeşit farklı ürün üretiliyor. Farklı şeye binaen, yani bütün enzimler. 200 bin çeşit. Sen dünyada böyle bir fabrika düşünebiliyor musunuz? 200 bin çeşit ürün üreten. Bir de bu şeyle görebildiğimiz bir yerde yani.
Sahilde bin tane üretiyor. Bin protein yapılıyor.
Yani bu zaten muhteşem, tek başına bir mucize yani. Evet. Yani içindeki bilgiyi üst üste kitap haline getirip üst üste koysan 9 katlı bir binanın tepesine ulaşacak kadar bilgi var. Ama bizim hiçbir bilgimiz yok. Ama hepsi şu anda çalışıyor değil mi? Muhteşem bir şekilde. Bizim yaşamımız için gereken terlemeyi, şeyi, hepsini yerine getiriyor. Bunu kimin maşallah emriyle yaptığı çok açık yani. Değil mi? Yüce Rabbimizin ol demesi
evet,
oluyor.
Yani çok hassas evet, denge sistemleri. Mesela terleme var. Açlık tokluk mekanizması var. Vücudun enerji ihtiyacı oluyor. Değil mi? Şekere ihtiyacı oluyor. Allah bir his yaratmış böyle. Dayanılmaz bir açlık duyuyorsun. Değil mi? Ne olursa olsun gidip yemek yeme evet şeyine sokuyor insanı böyle. Yani o veya susuzluk diyelim. Değil mi? Suya ihtiyacı oluyor. Acil bir susuzluk meydana getiriyor Allah. Böyle bir mekanizma yaratılmış. Seni mutlaka ona yönlendiriyor. Her işi bırakıyorsun. Hemen suya gitmeye çalışıyorsun böyle. Çünkü suya ihtiyacı var onun. Öyle olmasa, yani susuzluk diye bir his evet olmasa, içmez adam su, unutur. Ölür hemen. Evet, tabii yani unutur. Bir gün bile yaşayamaz. Yani kimse yaşayamaz yani o durumda. Halbuki o fazlasını da içiyorsun, tam ihtiyacını aldığında hemen kesiliyor susuzluğun. Evet. Çünkü fazlası da zararlı.
Kesilmese
tamam
yine
tamam, su iç, suya ihtiyacı var vücudun dersin ama susama sistemi niye var yani?
Evet.
Yani bu tamam, canlılar suyla birlikte yaşar tamam. Ama seni uyaran bir sistemin olması niye yani? Belli ki onu da yaratan evet Yüce Rabbimiz. Yani çok
onu da tarif etmesen evet kimse tarif edemez. Nedir susama hissi değil mi? Allah öyle bir his yaratmış. Algı yani. Bu genetikle olan bir şey değil ki bu. Bir protein değil. Bir maddi bir karşılığı da yok. Bir his böyle. Seni suya götürüyor. Evet. Seni yemek yemeye ihtiyacına götürüyor. Veya uykun geliyor. Ne yapıp yapıp yatmaya çalışıyorsun. Değil mi? Bunların evet hepsi böyle Allah tarafından özel olarak evet yaratılmış. Tabii acizliklere de özel yaratılmış insanın.
Bir de bunun yeme içmeyle de alakası yok. Onunla ilgili ben bir örnek vereyim. Bir ameliyat olmuştum. 2 gün boyunca ne yemek ne su içmemem gerekiyordu. Yani hiçbir şekilde. Serum tabii bağlı sürekli ve işte serumun içerisine aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu besinler de ayrıyetten enjekte ediliyordu. Yani 2 gün boyunca yani bir kere bile susamadım ve bir kere bile acıkmadım hiçbir şekilde. Yani hmm, normal hani insanın bunu işte suyu içmesi, yemek yemesi, bunu işte dilinin tadıyor tamam olmasıyla da alakası yok. Vücudun içerisinde bu mekanizma var. Vücut ihtiyaç duyarsa insanı acıktırıyor veyahut da susatıyor. Evet. Eğer yeterliyse her şey hiçbir şekilde seni rahatsız etmiyor evet ve bu hissi vermiyor.
Demek Allah şunu da gösteriyor. Bunu yaratan Allah dilediği zaman da kaldırır bunu. Yani ne açlık tokluk olur, ne susuzluk olur ki cennette öyle oluyor inşallah. Allah tamamen kaldırıyor. Bunlar çünkü insana sıkıntı veren şeyler. Hakikaten açlık, değil mi? Susuzluk, yorgunluk, acıkma, bunların hepsi bir stres, sıkıntı meydana getiriyor insanda. Cennette Allah bunların tamamını kaldırıyor. Ne var? Lezzet var. Ve sonsuz lezzet var. Yani insan yiyor, meyveleri çok daha lezzetli, hayal bile edemeyeceğimiz şekilde. Hiç doyma diye bir şey yok, değil mi? Sıkıntı olmuyor, bulantı olmuyor, tokluk olmuyor. Evet. Açlık da yok. Sırf lezzet için yaşıyor insan evet yani cennette. Bambaşka yani böyle yaratılışla yaratıyor Allah inşallah. İnşallah. Dünyadan çok farklı evet olarak.
Bir de niye ölüm olsun? Yani niye organlar bozulmaya gidiyor? Allah bize bakın yani gösteriyor. Mesela kunduzun dişleri biliyorsunuz insanın dişi çürüyor değil mi? Gidiyor. Veya mesela bir kunduz var. Kunduz mesela bütün gün ağaç kemiriyor köstebek. Değil mi? Her zaman ama dişi kırılıyor yerine yenisi çıkıyor. Daha öncekinin aynısı. Mesela kertenkele var kuyruğu kopuyor tekrar yenisi çıkıyor. Bizim organlarımız çürüyor ve sonunda ölüm gerçekleşiyor. Yani acziyeti Allah yaratıyor. Allah dilese insanlar bütün organlar yenilenir her an. Evet. Ve böylece öyle bir sebep yaratır ve sonsuza kadar yaşarsın.
Doğru, maşallah. Ama, mesela hocamız demişti, insan bakımsız olunca kötü kokuyor. Fena bir koku meydana yaratmış Allah. Halbuki gül var mesela dışarıda, evet, veya bir herhangi bir çiçek düşünelim, güzel kokan. Dışarıda duruyor, hep güzel kokuyor ve hep pırıl pırıl.
Tabii.
Dışarıda, doğada. İnsan ne dışarıda yatabilir?
İnsanı sabit koysanız toprağın üzerine, değil mi?
Biraz bakımsız olsa yani bayağı bir kokmaya başlıyor insan. Halbuki o öyle değil. Veya kedi köpek işte bahçede yatıyor, sokakta yatıyor. Hiçbir şey olmuyor ama insan öyle değil. Özel acizliklerle yaratmış insanı. Şeytanın Allah'a sığınırım, insan zayıf yaratıldı diyor Allah. Her bakımdan yani, hem fiziksel olarak hem de ruhen inşallah. Bir zayıf olarak, özel zayıflıklarıyla yaratılmış ki acizliklerini bilsin inşallah. Allah'a karşı kulluk vazifesini meydana yerine getirsin. Dünya hayatına da kapılmasın diye inşallah.
İnşallah. Bana bir video göstereyim o zaman. Sevimli bir kedi videosu. İşte evrimciler bu canlının, bu tatlılığının, sevimliliğinin kendi kendine oluştuğunu iddia ediyor. Bizim içimizdeki bu hissiyatın da aynı zamanda tesadüfen oluştuğunu iddia ediyorlar.
Ya simetri diye bir şey var ya. Simetri niye olsun yani? Mesela görme diye hadi dedikleri gibi varsayalım ki oluyor. Tek bir tane göz oluşması yetmiyor mu yani? Gidip dışarıyı gören. Niye iki tane oluyor? Niye iki kulak oluyor? Yani bunların sebebi niye iki simetri var yani?
Maşallah.
Belli ki orada değil mi? Yaratıcının bir sanat var orada. O sanattan neyi anlamamız gerekiyor? Hiçbir şey tesadüfen değil. Değil mi? Her şeyin Allah'a bir yaratıcı maşallah tarafından yaratıldığı, Yüce Rabbimiz tarafından yaratıldığını gösteriyor.
Ki bazı evet, simetri ve altın oran oranları mikro düzeyde oluyor. Mesela insanın yarım daire kanalları var. Onun yanında da salyangoz var. Kulak işitme organı. Salyangozda altın oran var mesela. Evet. Bunu insanoğlu bu yüzyılda vücudun içindeki organların artık görülebilecek teknoloji ulaşıldıktan sonra fark etti. Denizde mesela Nautilus var. O da altın oranda.
Evet.
Virüsler var. Şekilleri. Altın oran ve simetri var. Simetri sadece ikigen değil. Üçgen, dörtgen, on altıgen simetriye sahip virüsler de var.
Evet.
Yani simetri ve Allah'ın detay sanatının tabiri caizse insanoğlunun teknolojisiyle bu şu an sınırlı. Normalde Allah'ın yarattığı detayı bizim ne kadar büyük teknolojimiz olursa Allah'ın vesile edecek inşallah insanları. O şekilde biz gözlemlediğimiz zaman bir kez daha hayretimiz yani daha çok hayret ediyoruz.
Resimler yani bu, onlara bakalım.
Evet yani Allah bize ne kadar vesile ederse inşallah yarattığı detayı göstermeye biz o kadarını görüyoruz ve şaşırıyoruz. Subhanallah diyoruz. Normalde sonsuz bilgi sahibi Allah inşallah.
Altın oranla ilgili fotoğraflarımız var, onları gösterelim. 1,618'lik bir oranla Allah inşallah tüm canlılarda muhteşem, göze çok hoş gelen, çok estetik. Bakın şunların hepsinin dizilimi altın oranla oluyor. Yani bu işte öyle yan yana geldi, çok da güzel gözüküyor değil. Bir oran var burada. Bakın burada da yine. Bütün canlılarda Onur Hocam'ın dediği gibi artık virüslerin yapısına kadar, hatta virüslerin yapısına kadar, gezegenlerin spirallerine kadar,
evet,
böyle evrenin neresine baksak altın oranı görüyoruz. Bir yerde bir imza varsa, eğer her yerde görüyorsak bu imzayı, tek bir akıl yani Allah'ın yaratmasıyla olacağı anlaşılıyor. Burada. Bakın burada altın oranı nasıl işlediği gözüküyor. Mutasyonlar altın oranı bozuyor. Evrimciler de bilime savaş açarak mutasyonlar altın oran oluşturur diyorlar. Bunun böyle olamayacağı inşallah bilimsel olarak net.
Bir alabilirsek ben altın oranla ilgili bir video göstermek istiyorum. It stimulates sweat glands deep down within your... Değil mi? Evet. Altın oranın ne olduğunu şu an gösteriyor. Fibonacci isimli bir matematikçinin bulduğu ardışık sayıların birbirine bölünmesi sonucu sabitleyen bir rakam. Bir müddet sonra sabit bir rakam haline geliyor. 1.618 rakamı. Bakın şimdi dünyada bazı canlılar da burada konu alınmış ama birçok canlı da var maşallah.
Şey bir durabiliyor musun burada? Evet.
Durur mu?
Onu anlatalım da o dikdörtgen, altın oran dikdörtgeni, onun içinde geçen spiral, bir önceki şey alırsan.
Biraz geri.
Evet, bakın bu buradaki dikdörtgenlerin özelliği, bunların boyu enine oranlandığında hep 1.618 çıkıyor. Dolayısıyla bu canlı, birazdan göreceğimiz canlıların o spiral yapıları hep altın dikdörtgene teğet olarak geçen spiraller. Yani altın dikdörtgenin içine sığıyor. Evet. Ondan dolayı altın oran var. Yani onu göreceğiz birazdan nasıl olduğunu. Mesela salyangozlar da.
Naturist'te.
Naturist'te en canlı da, evet. Bu spirallerin hepsi altın oran dikdörtgenine sığdığı için altın oran.
Yani hem teknolojisi var, muazzam. Değil mi? Deniz altları taklit ediyor Naturist'in teknolojisini. Hem de altın oran, estetik de süper maşallah.
Allah kendisinin yarattığını, sanatını bildiriyor bize delilleriyle inşallah. İnşallah.
Maşallah.
Bakın o kadar muntazam yerleştiriliyor ki neticede yine altın oran meydana geliyor. Mesela ay çiçeği gibi bitkilerde, çeşitli bitkilerde.
Maşallah.
Bunların hepsinin özel bir durumu var. Ve genetik kodu bu şekilde kodlanmış.
İnşallah.
Her çiçek altın oranla meydana geliyor. Bakın spirallerin çok özel bir yapısı var. Evet. Biraz önce gördük. Sağa ve sola dönüşlü olanlar oranlandığında yine 1.618'lik oran çıkıyor.
Yani şu altın oran olmasa ne olacak? Yani bitki bundan çok acayip bir şekilde belki etkilenmeyebilir. Ama ya estetik açıdan bize gösterilen bir görüntü var burada.
Sanat
var. Maşallah. Evet. Evet.
Tabii. Ve insan da altın oranla yaratılışı beğenecek şekilde yaratılmış. Yani altın oran değiştiğinde 1.618 değil de 1.8 ya da 2, 3 gibi oranlar çıktığında estetik görünmüyor insanın gözüne. Evet. O küsuratlı sayıyla, Allah'ın dilemesiyle, Allah o şekilde yaratmış. 1.618'lik oranı beğeniyoruz biz. İnşallah. İnsan yüzünde var bu, uzaydaki galaksilerin spirallerinde var. Denizdeki dalgalar düşerken bile o yaptıkları spiral altın dikdörtgenin içine giriyor. İnsanın iç kulağındaki salyangozunda, iç kulakta salyangoz var böyle.
Evet.
1.7 turluk bir tur atıyor. O da altın oranın içerisinde. Dişlerini oranladığınız zaman ön iki diş uzunluğunu, İkisinin eninin toplamına altın oran çıkıyor. Mekke, Kabe dünyanın altın oranına merkezi. Başka yani doğudan batıdan oranladığınız zaman yine altın oran
kuzey
çıkıyor.
Güney oranı da aynı.
Ya bu neyi gösterir? Allah'ın yarattığını gösterir. Mesela Fibonacci orta çağda buluyor ama ya Allah milyarlarca yıldır altın oranla yaratmış. O zaman altın oranı değil mi? Yaratan Allah. Fibonacci sadece Allah Fibonacci'yi bulduruyor onu orta çağda.
Kur'an'da da bildiriyor Allah.
Evet. Aynı zamanda. Ve bulduğu zaman da Fibonacci değil mi? Matematikten çıkıyor bu. Demek ki matematikteki altın oranını yaratan Allah. Matematiği yaratan Allah. Bakın evet. Hepsini yaratan Allah'ın olduğunu gösteriyor. Matematikte de var. Demek ki matematiği Allah yaratıyor. Çünkü evet. Milyarlarca yıldır Allah canlıları, evreni, uzaydaki galaksileri hep altın oranla yaratmış. Matematiği de altın oranla yaratan Allah. Aynı zamanda Fibonacci yaratan ve ona bulduran da Allah inşallah.
Ayeti okuyayım onunla ilgili. Furkan suresi 2. ayette şeytan Allah'a sınırım. Göklerin ve yerin mülkü onundur. Çocuk edinmemiştir. Ona mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış. Bakın Allah bildiriyor. Her şeyi yarattığını bildiriyor. Yani gezegenleri, işte bir virüsü de, işte bir çiçeği de, insanı da ona bir düzen vermiş. Bakın ayetin sonunda belli bir ölçüyle takdir etmiştir buyuruyor Allah. Yani bütün canlılarda yarattığı Allah'ın her şeyde bir ölçü olduğunu Allah 1400 sene öncesi de bildiriyor. Biz tabi doktor hocam dediğin gibi orta çağda Fibonacci isimli kişi bunu sonradan buluyor. Bu Kur'an'da aynı zamanda bildirilen bir gerçek.
İnşallah.
Evet Erdem hocam bir şey mi anlatacaksın?
Kitin var hocam. Kitinden bahsedelim inşallah.
İnşallah.
Biliyoruz ki böceklerin
kabukları,
zarlarına kitin diyoruz biz. Bundan bahsedelim. Kitin son derece hafif ve incedir. Kitin maddesinin özelliği asıl bu. Bu nedenle böcekler onu taşımakta hiçbir zaman zorlanmazlar. Allah böceklere uygun bir madde yaratıyor. Onlara hiçbir zaman taşımada zorluk çekmiyorlar. Kitin böceğin bedenini dışarıdan sarmasına karşın iskelet işlevi görecek kadar sağlamdır. Ama aynı zamanda da son derece esnektir. Bu da çok önemli. Yoksa öbür türlü böcekler yaşamlarına devam edemezlerdi rahat bir şekilde. Kitin vücut içinden uçları kendine bağlı olan kasların kasılıp esnemesiyle hareket edebilir. Bu böceklere hareketlerinde çabukluk kazandırdığı gibi dışarıdan gelecek darbelerin etkisini de azaltır. Bir koruyucu kılıf gibi düşünebiliriz böcekler için. Üzerindeki özel kaplama maddesi nedeniyle dışarıdan içeri su geçirmez. Vücut içindeki sıvıları da dışarı çıkarmaz. Sıcaktan, hatta bazı türlerde radyasyondan etkilenmez. Yani fiziksel bir kalkandan geçtik. Fiziksel bir kalkanın özelliği olmasına böyle manyetik bir kalkan oldu. Radyoaktif bir kalkan oldu.
Işınları da geçirmiyor. Evet, radyoaktif.
Evet, bazı böceklerde. Kitin maddesi çoğu zaman etrafa tam uyum sağlayacak bir renktedir. Bazen de caydırıcılık sağlayacak kadar parlak olabilir. Sinek ve bazı arı türlerinin kanatlarının kaplı olduğu kitin maddesi bu derece ince ve hafif olmasaydı böceklerin uçması imkansız hale gelebilirdi. Ancak kitin maddesi sağlamlığı, esnekliği, hafifliği, inceliği ve izolasyon gücüyle her yönden mükemmel bir malzemedir. İnsanlar 21. yüzyılda teknoloji alanındaki gelişmelere rağmen henüz kitine benzer bir malzeme yapmayı başaramamışlardır. Oysa kitin maddesi böcekler ilk ortaya çıktıkları andan itibaren vardır. Yaratıldıkları andan itibaren. Şura suresinin 29. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Göklerin ve yerin yaratılmasıyla onlarda her canlıdan türetip yayması onun ayetlerindendir. Ve o dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirenleri buyuruyor Allah.
İnşallah. Orada her canlıdan türetip yayması diye buyuruyor Rabbimiz. Her can, yani alanın detay ve çeşidi yaratmasına inşallah dikkat çekiyor. İnşallah. Yani türlü türlü o kadar değişik özellikle canlılar var ki
evet.
Ve birçoğunu biz daha teknolojik olarak taklit bile edemiyoruz. Ondakinin ne olduğunu şu an öğrendik. Mesela kitin özelliği bu. Bir madde. Mesela protein esaslı bir madde. Keratin var. Diğer böyle sert zırh olarak kullanılabilecek diğer maddelerden. Ama insanoğlu bunu üretemiyor. Fakat o kadar çeşitli Allah'ın yaratmasını görüyoruz ki dünyada. Bu sadece bize gösterilen bir bilgi. Normalde Allah örnek edinmeksizin yaratandır ve sonsuz yaratır. İnşallah. Örnek almadan, yani hiç olmayan, bizim hiç aklımıza gelmiyor, zaten gelmiyor. Canlıları sonsuz şekilde yaratabilir Allah. Bunun bir sınırı yok inşallah. Ama insan hep örnek alarak, hep bir şeyden ilham alarak, hep ne derler, ondan mesela esinleniyor. Bir benzerini yapıyor veya birleştirmesini yapıyor, hafif değişiklik yapıyor. Mesela Allah onu insana vermiyor. Yoktan bir şeyi dizayn etme, bir şeyi çizme, bir şeyi ortaya koymayı. Yani hiç olmayan bir şeyi dizayn edebilmeyi insana Allah vermiyor. Vermemiş inşallah. Onun tek sahibi Allah mesela. O da Allah'ın bir sıfatı. Onu da orada görmüş olur.
İnşallah. İşte bunlarda düşünme, tefekkürün önemine evet. Allah dikkat çekiyor. Şimdi mesela iman hakikatleri anlattık. İnsan iki şekilde bakabilir. Bir boş gözlerle bakabilir. Mesela oluyor. Moleküler biyolog oluyor, genetikçi oluyor. Böyle kitap yazıyor. Muazzam iman hakikatleri anlatıyor. Hücredeki o proteinleri, proteinlerdeki aklın tecellilerini. Sonra diyor ki tesadüfen oldu bunlar diyor, evrimleşti diyor. Ya da insan baktığı zaman etrafına değil mi, yaratılışın delillerini görür. Bakın Allah şöyle buyuruyor Kur'an'da, şeytandan Allah'a sığınırım. Kime dilerse hikmeti ona verir. Şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir hayır da verilmiştir. Bakın diyor ki Allah, temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez.
İnşallah.
Temiz akıl sahibi, yani samimi olarak bakacak. Samimi olarak bakıldığında Allah'ın yarattığı çok açık. Allah'ın sonsuz aklının ve sonsuz sanatının olduğu da çok açık. Kitinden bahsediyoruz, muazzam bir teknoloji var. İşte başka bir organdan bahsediyor veya başka bir canlıdan muazzam bir teknoloji ortaya çıkıyor. Kamuflaj yapıyorlar. Ne alaka yani? Niye kamuflaj yapsın? Kamuflajın ne olduğunu biz canlılardan öğreniyoruz. Kamuflaj diye bir şeyin varlığını. Değil mi? Askeri elbiselerde kullanılıyor ondan sonra. Doğaya uyum sağlamak için. Ne zaman? 20. yüzyılda ancak insan aklı, evet, aklına geliyor da öyle aklında da Allah getiriyor onu inşallah. Hayvan milyonlarca yıldır normal kamuflaj yapıyor. Yaprak şekline giriyor, ağaç şekline giriyor, ağacın dalı oluyor. İşte bunların hepsi ibretlik yani böyle. Allah hep delil gösteriyor bize. İman hakikatinin anlatılması da bu yüzden çok önemli. Bizim Allah'a olan imanımızı arttırıyor. Yani yaratıcının olduğunu bir, ikincisi yaratıcının da sonsuz akıl ve ilim sahibi olduğunu. Çünkü o kadar çok delil var ki. Bu yani mesela bir terlemeyi diyoruz. Vücut hep 37 derecede tutuluyor. Bunu insan hiçbir zaman akledemez, yapamaz. Hiçbir canlı da yapamaz. Sadece Allah yapabilir. Çünkü Allah'ın sonsuz ilmiyle ısı, dışarıdaki ısıyı, oksijen oranını, terlemeyi, üşümeyi Allah hep 37 dereceye getiriyor. Ama Allah bunu dilediği zaman da ateş meydana getiriyor. Değil mi? Cayır cayır yanıyorsun. Halsizlik, bitkinlik böyle. Onu da gösteriyor Allah. Bak böyle de olur diyor Allah dünya hayatında. Değil mi? Açlık meydana getiriyor, tokluk meydana getiriyor. Fazlası böyle zarar oluyor, burası da azı zarar oluyor. İşte uykun meydana geliyor, yaşlanıyorsun. Değil mi? Hep acizlikler. Cennette de Allah sonsuza kadar bunları kaldırıyor hepsini. Hep lezzet meydana getiriyor.
Tabii bu tip bir düşünce, hani iman hakikatlerinden bahsediyoruz. Şu ana kadar benim ilk defa duyduğum kişi iman hakikatleri konusunda hocamız Adnan Oktar. Daha önce kimse bunları bu dille hangi soruları hangi soruları sorulması gerektiğini bilmiyordu. Hangi yani bu tip bir şeyi biz, değil mi? Sayın hocamızdan duyduk yani.
Evet, inşallah.
Yani bu çok büyük bir şey. Mesela neden çok büyük bir baskı var üzerine hocamızın? Çünkü şeytanla büyük bir savaşı var hocamızın. Değil mi? Şeytanın bir düzen kurmuş, o düzeni darmadağın etti ve o yüzden de ciddi bir mücadele ediyor şeytan ve şeytanın savunan ekip. Evet. Bu çok önemli bir şey yani. Mesela bir ayette diyor ki, mesela bir kısım insanlar da hem ondan alıkoyarlar diyor, hem de kendileri kaçarlar diyor. Komşuyla anlarsın. Adam, mesela bunu yapan insanlar da, değil mi, bilim adamları. Hem kendisi diyor bu böyle değildir, şu şöyle değildir diyor ama aslında kendisi de yapmıyor. Ve insanları yanlış yönlendiriyorlar. Bu çok İnşallah. Önemli bir konu inşallah.
İnşallah. Hatta evrimle iki diyorlar mesela. İşte evrimle ilgili mücadele zaten kendisi de etmiyor.
Evet. Evrim mi kaldı diyor.
Evrim mi kaldı
diyor. Siz de etmeyin diyor aynı zamanda. Yani şu an bakıyoruz zaten. Son 150 yıl içerisinde evrim dünyanın başına bela almış. İki dünya savaşı çıkmış Darwinist kafa yüzünden. Bütün liderlere bakıyoruz, hepsi Darwinist. Dünya savaşını çıkartanlara. Ve Darwinizmin gereği olarak bu savaşın olması gerektiğini iddia ediyorlar. Dolayısıyla 30 sene öncesine bakıyoruz, yine Darwinizm hakim dünya üzerinde. Hocamızın 30 senelik çalışması sonucunda şu an artık evrim diye bir şey kalmamaya başladı Allah'ın izniyle ve yeryüzünden yavaş yavaş artık silindi. Yani fikri olarak tamamen bitti zaten. Artık şu an kalıntıları temizleniyor Allah'ın izniyle. Tam temizlendiğinde de insanlar o büyüden kurtulunca tamam, bütün insanların diyecekler biz ne yapıyormuşuz? Yani biz burada mücadele savaş ortamı olarak mesela yaşarken meğerse dünya insanların birbirine sevgi göstereceği, şefkat göstereceği, din ahlakını yaşayacağı, Allah korkusunu arttıracağı bir yermiş diyecekler ve Allah'ın izniyle altın çağ döneminde muhteşem bir yaşam bekliyoruz.
İnşallah. Evet, Allah ayette Enfal suresi 39. ayette inşallah. Yani mesela o kadar şimdi program başından beri konuşuyoruz, şimdi Oktay Hocam söyledi. Bunu insan duyunca, değil mi, Allah'a olan imanı artıyor. Olmayan insanın da Allah'a imanı inşallah vesile olmuş oluyor, iman etmesine. Şimdi bunlardan sonra, yani bu bilgilerden sonra insanın hakikati görüp ne yapması gerekir? Onunla mücadele etmesi gerekir. Evet. Onun da bu hakikatten anlatması gerekir inşallah. Bugün Enfal suresinin 39. ayetinde Rabbimiz şöyle bir emirde bulunuyor inşallah. Şeytan Allah'ın fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Yani mücadele edin. Mücadele nasıl? Fikri olarak. Tam hocamızın yaptığı gibi inşallah. Şöyle. Fitne kalmayıncaya. Bu yüzyılın fitnesi ne? Darwinizm, materyalizm,
terör.
Bunu temel alan faşizm, komünizm ve komünizm enstrümanları terör mesela. Ve diğer bütün bu sapkın ideolojiler. Fitne kalmayıncaya, yani bunların hepsi temizleninceye ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar. Yani İslam hakim oluncaya kadar inşallah, onlarla mücadele edin fikri olarak. Allah'ın emri bu. Enfal suresi 39. ayette. Bilgi de var. Allah bilgiyi de yaratıyor. Yani bize mesela veriyor Allah. Mesela interneti yaratıyor, teknolojiyi yaratıyor. Bilim adamlarını vesile kılıyor. İman hakikatlerini yaratıyor Allah. Gösteriyor bize. Yani mesela engerek yılanını gösteriyor veya bitkileri gösteriyor veya işte hormonları gösteriyor, hücreleri, proteinleri bize gösteriyor. Bunlar bize Allah öğretiyor, bilgiyi veriyor. Şimdi bunlarla cehet edeceğiz, çaba harcayacağız. Allah yolunda bunları kullanacağız inşallah. Ve Darwinizm, Bediüzzaman Hazretleri'nin tabiriyle tabiyyün ve maddiyyün ve tabiyyün taununa karşı bunları kullanmamız gerekir. Çünkü Mehdiyet devrindeyiz inşallah. Mehdi'nin yapacağı en büyük vazife nedir? Maddiyyün ve tabiyyün taununa karşı. Yani materyalizmle Darwinizme karşı galip gelecektir. Tam susturacak tarzda. İman hakikatleriyle, değil mi? Cehd edecektir, çaba harcayacaktır diyor. Biz de inşallah Mehdiyet devrinde olduğumuza göre her Müslümanın yapması gereken olduğu gibi bizim de yapmamız gereken iman hakikatleriyle inşallah en güzel şekilde, mesela bak başka bir ayette Nahl suresi 125. ayette şeytan Allah'sınız. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Hikmetle, güzel öğütle, iman hakikatleriyle en güzel bir biçimde, teknolojinin en çoğunu kullanarak, Allah'ın varlığını anlatarak, en güzel söz nedir? Allah'ın varlığını anlatan sözdür. Allah'ın yaratmasındaki sanatını, hikmetini anlatan sözdür inşallah. Mehdiyeti müjdeleyen sözdür. İddiatı İslam'ı anlatan sözdür. En güzel sözler. Bunlarla insanları çağır diyor Allah. İnşallah. Kur'an'da emrediyor inşallah. Biz de onu yapacağız. Her Müslümanın böyle yapması lazım.
Biz yapmamız gibi bir durum yok. Allah diyor ki, komşuna Allah'a sınırım. Kesin bilgiyle iman etmeyenler, inanmayanlar sakın seni gevşekliğe sürüklemesin diyor. Yani kimse yapması da fark etmez. Biz bunu yapacağız inşallah. İman eden insanın yapacağı baş vazife bu zaten. Değil mi? Allah'ın yüceliğini, varlığını her yere tebliğ yapmak. Allah diyor ki sen insanlara zor ve baskı uygulayacak değilsin. Sen sadece tebliğ edicisin diyor. Kovulmuş yeten Allah'a sınır. Ya bizim görevimiz, yaratılış amacımız iyiliği emredip kötülükten men etmek. Doğruyu, hakkı her yerde söylemek. Hocamızın bize öğrettiği gibi, Kur'an'da öğrendiğimiz gibi. Bunu yapmak. Yoksa yapmazsak siz bu verilen görevi yapmamış olursunuz diyor Yüce Rabbimiz.
Yerinize başkasını getiririm
diyor. Başkasını getiririm. Evet. Biz buna işte Allah'a layık ve eğil olmaya çalışacağız. Gecemizi, gündüzümüzü, değil mi? Maddi manevi her şeyimizi Allah'ın yüceliğini bütün insanlara anlatmakla. İnsan sevdiğine nasıl yardım edebilir? Şimdi insanlar yürüyor bir yere doğru. Uçuruma doğru yürüyorlar. Uçurumlar aşağı gidecekler. İnsan sevdiğine demez mi? Kardeşim bu yanlış yol. Gelin bakın doğru yol bu. Değil mi? İşte hocamızın yaptığı bu 300 eserle bütün dünyadaki insanlara, insanların hidayetine vesile olmak ve o tehlikeden onları korumak için gece gündüz 30 senesi hayatını vakfetmiş. Kim yapar bunu? Mesela herkes uyurken hocamız ayakta onun kitabını yazıyor, değil mi? Sabaha kadar oturuyor, şeylerle uğraşıyor, bütün bilimsel verileri ortaya koyuyor ki bu insanları bir de zamanını harcadığı gibi parasını da harcıyor. İnşallah. Ve bu insanlara kitap tanımadığı bir insanın için uyumuyor mesela. Tanımadığı bir insan için parasını harcıyor. Bu çok büyük, muazzam bir şey. Kim yapar? İnşallah. Ne olacak? İşte o da uçurumdan aşağı yuvarlanmasın da, değil mi? Doğru yola gelsin. Azaptan kurtulsun diyor. Ve Allah'ın ona verdiği görevi en iyi şekilde yapıyor.
Çünkü inşallah. Üstad Said Nursi Hazretleri deccaliyetin Darwinist ve ateist olduğunu bildiriyor. Hakikaten Darwinizm dünyayı kan gölüne çevirdi. Bütün komünizm, faşizm, anarşi, terör hep bundan kaynaklanıyor. Bakın diyor ki Said Nursi Hazretleri maddi yünlük, yani ateist, materyalist ve Darwinist felsefeler, materyalizme dayalı bu felsefeler, manevi taundur. Bulaşıcı veba hastalığıdır. Manen bulaşıcı veba hastalığıdır, bir hastalıktır. Ki diyor, beşere, insana şu müthiş sıtmayı tutturdu, gazabı ilahiye çarptırdı. İlahi gazaba çarptırdı. Telkin ve tenkit kabiliyeti tevessü ettikçe, geliştikçe, telkinle, değil mi? Darwinizm ve materyalizm o şekilde yayıldı. Hep telkinle ve devamlı tekrarlayarak nereden radyolardan gazetelerden radyolarda televizyonlardan geliştikçe o taun o hastalık da bulaşıcı veba hastalığı da tevessü eder gelişir diyor. Yani deccaliyetin sistemi bir taun bir hastalık veba hastalığı gibi telkinle gelişir diyor. Tekrarlayarak orada kitaplara yazdılar, dergilere yazdılar. Devam ediyor Said Nursi Hazretleri mektubatları diyor ki tabiyyün maddiyyün yani materyalizm darwinizmden felsefesinden tevellüt eden, yani doğan bir cereyanı nemrudane, isyankar bir cereyan. Nereden doğuyormuş? Tabiyyün madiyyün, yani darwinizm ve materyalizmden doğan isyankar bir cereyan. Gittikçe ahir zamanda felsefeyi maddiye vasıtasıyla, maddi felsefe nedir bu? Materyalizm. Değil mi? Evrim felsefesi vasıtasıyla intişar ederek, yayılarak kuvvet bulup, dünya çapında yayılacak kuvvet bulup uluhiyeti Yani Allah'ın varlığını inkar edecek bir dereceye gelir. Oldu mu bu? Tam oldu. Yani aynı İnşallah. Zamanda evet. dünya çapında Darwinizm dünyanın %99'unu kontrol etti. Allah'ın varlığını inkar ettirdi aşağı insanlara ve hakim oldu. Bunun dünya çapında çöktüğünü görüyoruz. Hakikaten yerle bir oldu dünya çapında. Niye? Hazreti Mehdi geldiği için işte. Hazreti Mehdi'nin gelişinin çok büyük bir alameti. Yani Mehdiyet'in dünyayı kapladığının net delili nedir? Bütün bu dünya çapında yayılan Deccal'in sisteminin çöküyor olması, yerle bir oluyor olması. Onun da zamanını veriyor Said Nursi Hazretleri. Bakın diyor ki, istikbali dünyeviyede, yani dünyanın geleceğinde 1400 sene sonra gelecek bir hakikati. Ne zamanmış? 1400 sene sonra. Ne zaman? Yani 1979 sonundan itibaren. 1980 değil mi? 1400 evet. sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karip yakın zannetmişler diyor. Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mimler ikişer sayılsa bundan bir asır sonra 13. asırda yaşıyor değil mi? Yaşadığı dönem Said Nursi Hazretleri'nin 13. asrının müceddidi zaten inşallah. Bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şakitleri, talebeleri olabilir. Hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat diyor. İnşallah. İşte bunu da net delili inşallah Deccaliyet'in bu bildirdiği Allah'ın varlığını inkar edecek tavun diyor yani hastalık dünyayı sardı. Tam anlamıyla gerçekleşti hadislerde bildirdiği Peygamber Efendimiz'in de. Onu da diyor Hazreti Mehdi ve şakitleri yerle bir edecekler. Tam İnşallah. Susturacak tarzda diyor. Biraz önce Onur Hocam da hatırlattı. Maddi ve tabiin felsefesini tam susturacak tarzda diyor. Bu görevi yerine getirecek diyor.
İnşallah.
İmanı tesis edecek yani dünya çapında inşallah. Birinci vazifesi ve en önemli vazifesi de olduğunu söylüyor. Demek ki Hazreti Mehdi geldi ki inşallah dünyanın %99'una hakim olan Darwinizm ve materyalizm yerle bir oldu inşallah.
İnşallah. Düzzaman Hazretleri'nin söylediği şöyle bir şey var. Bununla ilgili hadis olmasa dahi bunun böyle olması gerekiyor diyor. Allah'ın adetullah gereği, Allah'ın sünneti gereği böyle olması gerekiyor diyor. Çünkü ayet var. O günleri aranızda devrettiririz diyor Allah. Yani zafer günlerini mesela 150 sene Darwinizm hakim olmuş, ateizm hakim olmuş. Allah devrettirecek bu günleri ve bakıyoruz yani son 30 sene içerisinde dünya tarihinde olmamış olaylar oluyor. Hem peygamberimizin hadisleri aynen gerçekleşiyor. İman hakikatleri ortaya çıkıyor. Kur'an müzeleri ortaya çıkıyor. Ahir zaman alametleri ortaya çıkıyor. Teknoloji ilerliyor. Normalde mesela biz şu anda program yaptık burada Allah'ın izniyle. Şu programla ulaştığımız kişiyi eğer 200 sene önce olsaydı, 100 hatta 100 sene önce olsaydı bu kadar kişiye belki 2 saatte değil 2 senede ulaşabilecektik. Bu kadar konuyu anlatabilecektik. Tamam. Ama Allah ayrı zamana geldiğimiz zaman son 30 sene içerisinde bunu kolaylaştırıyor ve Allah'ın izniyle tüm alametleri biz bu şekilde görebiliyoruz.
Bizde bunlara ait olan bilgiler de şu anda bizim evet, elimizde inşallah. Daha önce o da yok mesela. Allah bunları da nasip ediyor. Tam altın maşallah. Çağın özelliği inşallah. Altın çağın.
Maşallah.
Maşallah. Maşallah. Evet süremizin sonuna geldik hocam. Sayın Adnan Oktar gece 1'de canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.